Şu anda yayındayız. Merhabalar herkese.
Merhabalar.
Evet, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Site ekranlarından merhabalar herkese. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyelim. İzleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk.
Evet, güzel
hoş
bir
geldiniz, hoş bulduk.
Cumartesi günü sizlerleyiz. Bakalım.
Başlamadan hemen bir şey ileteyim. Arda da gelecek, Taygun Arda.
Aha, tamamdır.
Discord'da geldi, sana yazdım ama afiyet aydın görmedin. Onu da çekersin kanala.
Hemen bir bakalım. Evet izleyicilerimiz, chat nasılsınız, iyisiniz umarım. Biz sizde başlayalım, hemen diğer bir konumuzu çekelim.
Chat burada mı? Yazı versin.
Şu anda bir 41 izleyici olarak görüyoruz.
Ben de 30 görünüyor.
Evet, şu an 30'a düştü bende de ve Cihan var. Oo, Marda TV diye birisi var.
Aman Allah'ım.
Aman Allah'ım. Soru yok ya, öyle şey yaptık.
Kendim chat'e soru sorabilir miyim?
Evet.
Ben cevaplayayım.
Arda, Taygun Arda abimiz de geldi. Hoş geldiniz.
Yayında değilsiniz mi şu an?
Şu anda yayındayız.
İyi yayındayız.
İyi o zaman. İyi yayınlar o zaman ya. Ben öncesindeydim, bir uğrayıp merhaba diyeyim. Kartal yok mu?
Kartal'ın işi
çıktı. Kartal yok, onun yerine sen geldin işe.
Yok. Ben böyle yayın başlamadan hani gideyim bir merhaba diyeyim, bizim çocuklarla muhabbet edeyim dedim de. Geçmiş o iş artık. Hadi iyi yayınlar size, ben gidiyorum.
Tamamdır. Teşekkür ederim.
Hoşça kalın. Kolay gelsin.
Sağ olasın. Evet. Aynen öyle. Tamamdır o zaman. Yavaştan ben arkadaşlar konuklarımızı sizlere tanıtayım. Hemen altımda Mehmet Arda Gündüz var. Kendisi topluluk yöneticisi diyebilir miyiz Arda?
Topluluk destek diyelim.
Topluluk destek diyelim. Hemen yanında Hakan Soyozen. Türkçe olarak çevirmeye çalışacağım ama ne olarak nasıl olur pek bir şeyim yok. Campaign ya, programmer diyelim.
Evet, olur.
Yani direkt o şekilde diyelim geçelim ve hemen üstünde de Gökçen Karaağaç, namı değer cüce diyelim. Kendisi de tasarım ekibinin lideri. Design Team Lead.
Merhaba.
Evet, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Tekrardan. Evet, şöyle teker teker başlayalım o zaman konuklardan biraz. Demin Arda'yla başladık, şimdi Gökçen'le başlayalım. Evet Gökçen, sen kimsin? Bize biraz kendinden bahseder misin?
Ben design ekibi lideriyim. Büyük ölçüde level design düzeyinde çalışıyorum oyunda. Ama onun dışında işte çeşitli hani hem campaign tarafından, multiplayer tarafında design işlerini yapıyorum veya organize ediyorum. Evet. Onun dışında proje namına söyleyecek çok bir şey yok. O kadar. Öyle.
Tamamdır. Teşekkürler. Evet Hakan, senle devam edelim.
Merhaba, ben de Hakan Sözen. Ben de campaign gameplay ekibindeyim. Yani aslında sefer oynanış, single player'daki oynanıştan sorumlu olan ekipteyim ben de. 2,5 senedir Taleverse'deyim. Bu şekilde.
Evet Arda, senle devam edelim aynı şekilde.
Diğer iki arkadaşımın aksine ben developer olarak oyuna direkt bir etkim olmasa da topluluk destek tarafında hataların bulunması ve bunların developerlara iletilmesi kısmında görevliyim. Onun dışında multiplayer ekibine çeşitli yardımlarım ve lokalizasyon tarafında çeşitli desteklerim var. Öyle.
Evet, ben de şöyle kısa kısa kendimden bahsedeyim. Ben sıradan bir oyuncuyum arkadaşlar. Benim geliştirmekte şeyim yok. Sadece Sait isimli şu anda izlediğiniz platformun yöneticisiyim. Biz de böyle topluluk adına tatlı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, bakalım o zaman özellikle çoğunluğunu topluluktan seçtiğimiz sorularla müsaadenizle başlıyorum.
Hay hay.
Evet. Bu soruları arkadaşlar hem Taleverse Forum üzerinden, hem Facebook gruplarından, çeşitli Facebook gruplarından, hem de kimileri bana özel mesaj, işte Discord olsun, diğer platformlar olsun, Steam'den olsun ulaştırdılar. Hem genel bir sorular geldi. Herkesin cevaplaması gereken, hemen hemen işte sadece Gökçe'nin cevaplaması gereken sorular da var. İşte sadece Arda'nın cevaplaması gereken sorular da var. Öyle kişisel direkt sorular da geldi. Onun dışında zaten diğer soruların hepsini böyle ince ince seçtik. Umarım cevaplar da diğerleri için de yeterli olur. Evet, ilk olarak sorumuz şu. Biraz daha şu anda oyuna hemen giriş yapmayalım. Yavaş yavaş ortamı biraz ısıta ısıta girelim. Öncelikle kariyerinizi anlatır mısınız? Tailverse'den önce neler yaptınız? Hangi projelerde ne olarak yer aldınız? Evet, Gökçen istiyorsan yine seninle başlayalım. Ekibin biraz daha büyüğü olarak.
Yaş olarak evet, ben ekibin daha büyüğüm. benim buradan önce, Tailverse'e gelmeden önce aslında oyun sektöründe bir kariyerim yoktu. Grafik tasarım, illüstrasyon, işte animatik, o tür şeylerle uğraşıyordum. Burada başladı aslında hani bu anlamda kariyerim. Onun öncesinden çok bahsetmeye de gerek yok o yüzden. buraya gelişim de açıkçası ben animasyon için gelmiştim. Ve öyle burada hani 30 yaşımda tekrar staja başlayarak oldum. Ardından öyle başka işlerle level design ile ilgilendim. İlerisinde işte giderek genişledi sorumluluklarım ve bu noktaya geldi. Eğitimim de görsel iletişim tasarımı. Hani ve bizim sektör, yani bizim disiplinde, dizayn disiplinde aslında eğitimde çok bir önemi evet, olduğunu söyleyemem. Tamam. Daha çok işin kültürüyle ilişkin olması daha kritik. Bu kadar.
Peki ben şeyi merak ettim şimdi. Ben de grafik tasarım üzerine şu anda biraz uğraşıyorum. Ben de halihazırda görsel iletişim tasarım okuyorum. Ne oldu da böyle birazcık daha şimdi aslında grafik tasarım işi günümüzde en azından böyle sanatsaldan ziyade birazcık daha böyle endüstriye kaydı gibi. Hani daha çok işte reklam işleri olsun, ajans işleri olsun daha böyle standart oldu. Ama şimdi sanıyorum ki şu anki pozisyonun daha çok böyle sanat üzerine, yani daha böyle sanatsal çalışmalar üzerine. Burada nasıl bir kayma yaşadın o dönemde Tailverse'e geldiğinde?
Yani şöyle bir fark var. Bundan önceki yaptığım işler ve yani bir kez göz seçim tasarımı veya genel grafik tasarımın temeli zaten sanat değil. Hani tasarım. Hani bir takım evet, sorunları tasarım. Test etmek, onları çözmek ve onu en verimli şekilde yapmak. Aslında o açıdan temel tasarım disiplinleri bakış açısından çok bir farkı yok. Yine bir takım sorunları tespit etmek ve onları en iyi şekilde çözmekten geçiyor. Hani aslında her zaman kritik nokta sorunların ne olduğunu anlamak. Hani şeyden çok, çözüm üretmekten çok. Çünkü en sık yaşanan şey aslında sıkıntı olmayan şeylere çözüm üretip mevzuyu uzatmak olur. Daha yaratıcı. Çok daha fazla limit, özellikle teknik ve hani bir takım, yani çok multidisipliner olduğu için sadece bir poster yapmadaki veya sadece bir logo tasarlamadaki veya işte bir animasyon yapmadaki limitleri değil, işte bir sürü teknik limiti de, bir sürü yazılımla ilgili olan limiti de, işte senden önce gelmiş bir sürü tasarımın üzerine kurduğun, senden sonra gelecek bir sürü tasarımın üzerine kurulabileceği falan gibi bir sürü limit var. Onlar aslında işte daha ilginç şeyler, daha keyifli şeyler yapmanı sağlıyor. Çünkü daha fazla parçadan oluşan bir puzzle var. O da çözmesi daha keyifli bir hale getiriyor. Onun ötesinde daha sanatsal mı? Yani o sanatı, yani sanat demek
tartışılır
şey.
Tartışılır mı?
Yani gerek yok ona da. Yok, hayır, yani sanat zaten böyle havada bir şey. Ama oyun dediğin şeyin evet insanlarla kurduğu, yani senin yaptığın ürünün insanlarla kurduğu ilişki açısından daha fazla kıymeti var gidip bir tane poster veya kartvizit yapmaktan. öyle bir tarafı var tabii işin. Yani herhangi bir grafik tasarım okulunda işte ilk başta öğrendiğiniz kareleri dizerek bana işte bir şey anlatın falan kısmı aslında temelde yine aynı durum. Çok bir fark yok. Çünkü işte başta söylediğim gibi asıl konu gerçekten sorunların ne olduğunu anlamaya çalışmak. Devamı şeyle geliyor. Hani biraz oyun kültürüyle, bilgisiyle vesaireyle evet. Geliyor.
Tamamdır. Çok teşekkürler. Hakan'ın tamam. Hakan da geldi. Evet Hakan, senle ben devam edelim.
Zamanında yetiştim.
Evet.
Ben de bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Açıkçası Taleverse'deki kariyerime başlamadan önce bir sürü böyle oyun geliştirme, game jam'lere falan sürekli katılarak gameplay programcısı olarak kendimi geliştiriyordum. O zaman Unity falan kullanıyordum ya da Unreal Engine kullanıyordum. O şekilde kendimi geliştirdikten sonra 3. sınıftan 4. sınıfa geçerken yaz stajımı Taleverse'de yapmak için başvurmuştum. Onu yaptıktan sonra o zaman da bayağı 2018 yazıydı sanırım. Gamescom'a gidilecekti ve bayağı yoğun bir tempodaydı o zaman şirket. Crunch'lar yapılıyor, bayağı çalışılıyor, yoğundu. Orada da bayağı kendimi göstermeye çalışıp iyice projeyi elimden geldiği kadar tutup yapmaya çalışmıştım, yardım etmeye çalışmıştım. Daha sonra 4. sınıfımda işte part-time olarak başladım. Bir yandan okuyarak bir yandan da part-time çalıştım. Sonra okul bittikten sonra da full-time'e geçtim burada. O şekilde ondan önce yani genel olarak da liseden beri yani aslında oyun geliştirmeyle ilgili uğraştığımı söyleyebilirim. Yani kendi çapımda kendim öğrenmek için. Bilgisayar mühendisliğinde de zaten hani direkt size oyun geliştirme hakkında eğitim verilmiyor sonuçta.
Doğru, doğru.
Ama yani kendi boş vakitlerimde falan sürekli bu tarz işlerle uğraşıp kendimi bu yönde geliştirdiğim için açıkçası şirkete girmemde ve bu rolü almamda bayağı bir katkı sağlamış oldu. Genel olarak bu şekilde yani. Şu anda bayağı harıl harıl tempomuzla devam ediyoruz oyunu geliştirmeye.
Evet. Evet Arda, senle devam edelim.
Ben Taleverse öncesinde oyun çevirmenliği konusunda birazcık kendimi yağında kavrulan birisiydim. O taraf birazcık kendi halinde devam etti derken üniversiteden mezun oldum ve bir anda Taleverse'de buldum kendimi. Başvurdum, kabul oldu ve topluluk destek tarafında 2018'in Temmuz'undan beri elimden geldiğini biliyorum diyelim. Taleverse öncesinde pek bir şey yok açıkçası. Ben de sizin gibi bütün gün oyun oynuyordum.
Evet. Gerçi hemen hemen bahsettiniz. Yani ek olarak bir daha sorumuz vardı da. Taleverse'le ilk ne zaman, kaç yılında tanıştınız, nasıl tanıştınız, böyle özel bir hikayeniz var mı? Ya da şimdi tabii biraz daha böyle geçmişinizi anlatırken bahsettiniz ama böyle ya benim bir hikayem var, bir anlatayım da yani şey olsun dediğiniz hikayeniz var mı herhangi birinizin?
Bir
epik
bakayım.
Bir hikayesi.
Çok epik değil ama şöyle bir şimdi tabii mail'i bulmam biraz zaman alacak ama benim 2006'daydı sanırım ilk Mountain Blade'in Early Access'e çıkış tarihi. Böyle inanılmaz, hatta Early Access bile değil sanırım. O sırada şeydi sadece hani demo gibi bir şeydi. Ardından böyle bir Early Access süreci yaşandı. O zaman hani WoW'u saymazsak, WoW'a böyle işte aylık ödemeyi saymazsak internetten aldığım ilk oyun şeydi. Mountain Blade'ti. İlk o zaman tanıştım. Çok sonradan fark ettim zaten. Hani Türkiye'de yapıldığını falan. Böyle evet. Warband'de falan fark ettim. Ondan önce hiç haberim yoktu. İlk tanışmam öyle. Hani işte oyuna girip Black Knight temizliyorduk Zaun'un etrafını. Evet. Yani öyle bir şey var. İlk anısı benim için o.
Benim de kaç 10-11 yaşlarında falan tekabül ediyor galiba. Kuzenimin evinde bir tane oyun CD'si vardı. Bu oyun dergilerinin verdiği demo CD'lerin olduğu. Orada ilk Mountain Blade oynadığımı hatırlıyorum. Daha sonra bir şekilde birkaç yıl sonra bir daha bir şekilde girdim ve oyunda köyler vardı. Daha sonra bir daha girdim, ülke eklenmiş falan. O şekilde bir hep bir takip ediyordum. Zaten o dönemler forumlarında bayağı aktif rol alıyordum oyuncu olarak, topluluktaydım da. Hani o şekilde bir başlangıç oldu. Ben de bayağı eskiden beri takip ediyorum. Warband'dan beri manyağı olup Bannerlord'da üzerinde çalışmaya başlamış oldum. Birazcık güzel bir hikaye aslında.
Aynen öyle.
Benim de Arda'nın anlattığına benzer bir hikaye. Ben de kuzenimle birlikte oynadım bayağı Mountain Blade. Ve o zaman hani oyun Türkçeydi ama biz de hiç sorgulamamıştık. Lan başka hiçbir oyun Türkçe değil ama bu oyun niye Türkçe?
Türkçe miydi ya?
Türkçeydi o zaman.
Türkçe yaması vardı.
Aynen, ondan sonra işte biz de birazcık oynadık, böyle bayağı eğlendik falan oyunu oynarken. Ondan sonra ben bir araştırmıştım bu oyun neyin nesiymiş diye. Sonra orada ilk öyle hani Türkiye merkezlidir, Ankara'dadır stüdyo falan diye görünce böyle bir anda çok heyecanlanmıştım. O gerçekten falan, çünkü hiç bilmiyordum öyle bir şey olduğunu hani Türkiye'den.
Jenerikte TÜBİTAK yazıyordu.
Aynen. Hiç fark etmemişiz yani. Hani bir de o zaman da bayağı küçüktüm yani ben. Kuzenimle birlikte oynuyordum bile. Hani Ondan sonra aynı Arda'nın dediği gibi ta o zamanlardan o projenin içinde Mantem Lestes'in içinde olup şimdi Bannerlord geliştirici ekibinde olmak gerçekten
güzel bayağı, bir duygudur.
Çok, çok garip ve eğlenceli güzel bir duygu oluyor gerçekten.
2008 September 16. September kaçıncı ay ediyor?
Eylül 9.
9. ay ediyor ama benim burada bir gariplik var. Çünkü benim order date'im 2008'in 8. ayı. Yani orada bir gariplik var burada. Bir ay önce official release'den demek ki almışım. Nasıl olmuş bilmiyorum.
Nasıl aldın bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum. Şu anda şeyime bakıyorum da order confirmation'a bakıyorum. Bayağı hani ben onlara bir yerden bir para göndermişim. Onlar da bana mail'la CD2'yi göndermiş gibi bir şey var.
Cidden o mail duruyor mu gerçekten de?
Evet duruyor. 2008'den kalma işte bir tane mail duruyor.
Duvara asmalık mail ya. Neredeyse 12 diyelim yani de. Neredeyse 12 yıllık bir mail.
Evet.
İnsan silmeye de kıyamaz şimdi öyle bir hani maili. Evet şimdi birazcık daha şimdi inelim. Tailverse'ün hangi bölümünde, departmanında çalışıyorsunuz? Ekip içerisinde hangi konumdasınız? Genelde hani yaptığınız işler ne şekilde oluyor? Günlük rutinleriniz, çalışma rutinleriniz ne şekilde oluyor?
Ben başlayayım herhalde yine.
Tabii, lütfen.
Ben başladım ama başkası...
Var mı başka söz isteyen?
Fark etmez ben de başlayabilirim. Yani...
Hadi sen başla Arda.
Tamam hadi Arda.
Hadi tersen gidelim.
Hadi ben başlayayım. Benim günlük rutinim mail kontrolüyle başlıyor. Doğal olarak. Daha sonra forum kontrolüne geçiyoruz. Bug'ların yeni konu açılmış mı, cevaplar gelmiş mi, sev dosyaları gelmiş mi? Onların işleri açılıp developerlara veya QA'ya direkt iletilmesiyle geçiyor. Ben topluluk destek ekibindeyim. Bizim olayımız adı üstünde topluluğa destekte bulunmak. Ama birazcık bug raporlarının iletilmesi var. İşte multiplayer tarafında oyuncu raporlarına bakılması var. Destek e-postalarına bakmak var. Oyunu satın aldım, key gelmedi web-tesis üzerinden alman için. Onlarla ilgilenmek var. İşte Steam forumlarında teknik destek sağlamak var. Bu gibi şeyler. Onun dışında benim bir başka birkaç sorumluluğum daha var. İşte QA ekibine multiplayer testlerinde yardımcı olmak zaman zaman. İşte multiplayer design toplantılarına katılmak. İşte lokalizasyon tarafına, multiplayer tarafında yardımcı olmak gibi şeyler. Hani genel olarak bu önceliğimiz tabii benim en azından bug'ların iletilmesi, bug'ların takibi ve işte oyunun geliştirme aşamasına etki edecek her şeyi daha öncelikli. Öyle geçiyor benim gün genelde.
Evet Hakan, senle devam edelim. Senin nasıl geçiyor bir günün?
Benim bir günüm açıkçası önceki gün ne yaptıysam onun devamı. Önceki gün bir şeyi bitirdiysem yeni iş bulup hemen ona başlama tarzında geçiyor. Biz campaign ekibi, gameplay ekibi olduğumuz için hani designerlarla, Gökçen'in takımıyla çok sürekli paslaşarak gelişiyor. Hani onların yaptığı dizaynla, dokümanları şey yapıp, bakıp, inceleyip ona göre onu düzgün bir şekilde, kendi code base'imize uygun şekilde oyuna aktarmak şeklinde geçiyor. Daha sonra yani workflow'umuzdan birazcık bahsedeyim. Bu işlem yapıldıktan sonra belli bir design oyuna eklenmiş oluyor. Mesela işte 1.5.6'da Rebellion'ları getirmiştik, isyanları. Mesela onda ben görev almıştım. O yapıldıktan sonra dokümana uygun şekilde eklendikten sonra işte QA teste gidiyor. Ondan sonra QA bulduğu hataları falan listeleyip tekrardan bize dönüyor. Biz onları tekrardan düzeltiyoruz aynı şey içinde. Daha sonra işte kod tarafında review'larımız oluyor. Bizim takımımızın lead'i kodumuzu review ediyor. Onun bulduğu hatalar, sıkıntılar varsa onları tekrardan düzeltiyoruz. Yani aslında benim bir günüm dediğim gibi bu büyük işler arasında nerede kaldıysam ona göre değişiyor. Eğer bu böyle büyük bir dizayn bittiyse. Bir de onun dışında mesela bu tarz büyük dizaynlar devam ederken bazı mesela küçük bir hata bulunup ama oyunda önemli ya da bir exploit bir şey olduğu zaman hemen onlara da bir iş açılıp ayrıca onu da ilgilenmemiz gerekiyor ki olabildiğince hızlı şekilde hemen patchleyelim oyunu işte 1.5.6 ya da işte live beta'ya hızlıca şey gönderebilelim diye. Bu evet. İkisi arasında git gel şeklinde geçiyor yani bütün günleri benim açıkçası.
Anladım. Yoğun olmalı.
Evet.
Biraz.
Evet.
Evet. Evet Gökçen. Sana gelelim.
Benim için de işte günlük toplantılarla başlıyor. Hem bütün ekipler arasında ekip liderleri, ardından kendi ekibimiz içerisindeki. O süreç biraz hani günün kaderini belirliyor. Çünkü oradaki vakit ve darlığa ve başka insanların tepkilerine göre toplantılar vesaireler düzenleniyor. Onun dışında mevcut oyunun işte durumu, sadece ben değil hani bütün ekip olarak söylüyorum. Oyunun işte çeşitli istatistiklerinin toplanması, analizinin yapılması, işte community tarafından Arda'nın veya işte başkalarının veya işte bizim kendi test ekibimizin derlediği geri dönüşlere, feedbacklere bakıp oradaki sıkıntıların neler olabileceğini, onları çözmenin en pratik yollarını ve bizim normal o sırada ilerleyen diğer işlerin içerisinde onları nasıl entegre edebileceğini bizi düşünüyoruz. Ardından bir takım hani öyleyse şöyle bir problem var, bunu çözmenin yollarını araştıralım diye iş dağıtım yapılıyor. Ve günün geri kalanında ya bazen eğer işte birileri hazırsa ekip içerisinde işte daha önce yapılmış veya o sırada yapılmış dizaynların işte birbirimize gösterip edip fikir paylaşımıyla tekrar tekrar sağlamasının yapılmasıyla, bazen duruma göre başka ekiplerden birilerini çağırarak o dizaynların teknik limitleri içerisinde olup olmadığını anlamak açısından bilgi alınmasıyla, bazen de hani daha sakin günlerde işte oturup kendi editörümüzü açıp orada level design yaparak işte gerek dünya haritası olsun, gerek işte herhangi bir multiplayer veya single player haritası olsun veya 7 veya denemek istediğimiz bir feature'ın niteliğin, özelliğin prototipini hazırlamak, onlar için gerekli mekanları tasarlamak, onların nasıl limitlerde olması gerektiğini anlamak olsun. Bu tür şeylerle geçiyor o zaman.
Evet, demin zaten Hakan'a da dedim. Muhtemelen yoruluyorsunuzdur. Yani bunlar yorucu işler. Yani özellikle bir de şey şimdi. Hani mesela çok çok büyük bir oyun firması size yoruluyor mudur böyle? Nedir? Bir Ubisoft, bir EA Play'in bir standart sizinle denk bir çalışanı sizce yoruluyor mudur?
Ya işin kendisi açıkçası yorucu değil. Yani bilgisayar başında oturup böyle bir şeyler yazıyorsun. Yani o açıdan yorucu değil. Şey kısmı yorucu oluyor. Yeterli doğru öncelikler belirlenmediyse o zaman yaptığınız iş biraz yorucu olmaya başlıyor. Çünkü çok fazla ileri geri dönüş yapıyorsunuz. mesela hani hep söyleriz biz işte ya Bethesda'nın bütün oyunları birbirinin aynısı. Ubisoft'un bütün oyunları birbirinin aynısı. Evet öyle, ama öyle olmasının sebeplerinden biri de o oyunu nasıl yapacaklarını çok iyi formülize etmişler ve hani biliyorlar, dolayısıyla bildiklerini yapıyorlar falan gibi bir şey var. Biraz da onun sebepleri o. Yani çok yetenekli, çok gelişmiş, çok sağlam ekipleri olmasına rağmen yeni bir şey denememelerinin tek sebebi abi bu satıyor, satandan devam edelim değil. Hani tamam FIFA 2000 ve 2001 için bunu söyleyemeyiz ama biraz bildiğini yapmaktan ileri geliyor. Bizim için çok öyle değil. Zaten hani buradaki kimse şu anda Warband'in yapılışında şirkette değildi. Warband de zaten hani şirketin 1,5. oyunu gibi bir şey. Evet. Dolayısıyla herkes bizim için acemi. Bu ölçekte bir şey yapmak için de çok yeniyiz. Hani öyle bir tecrübesizliğimiz diyebilirsem o da var. Onların hepsini bir kenara koyarsak zaten Mountain Blade serisi çok niş bir oyun serisi. Haliyle bir şey yapıyorsak onu bayağı sıfırdan keşfederek yapıyoruz. O yüzden dediğim gibi çok fazla ileri geri gidiş geliş oluyor. O kısmı yorucu. Yoksa işin kendisi, yani oyun develop etmenin kendisi öyle yorucu bir şey değil.
Evet.
Yani çok uzun çalışma saatleri olduğunda da yorucu değil. Biraz tüketici olabiliyor. Onu da zaten bir şekilde dengeliyorsunuz.
Peki hemen böyle çok kısa bir soru benden. Buna değer mi sizce?
Neye değer mi? Oyun yapmaya
yani,
mı?
Yani genel olarak yapmaya, bu tarz şeylerle uğraşma. Yani sonucunda sonuçta bir şey yapıyorsunuz. Hani bu mesela tasarlama konusunda da bir şeydir ya da bir şey çizmedir. Ya uğraşırsın hani çok problemler yaşarsın. Bazen başkasına beğendiremezsin, bazen başkasına kendine beğendiremezsin ama yine de sonuna baktığında ya bunu ben yaptım ya demek hani insanı bazen tatmin eder yani.
Ya günün sonunda Gökçen'in dediğine de paralel olarak yaptığın şeyi seviyorsan ve hani bu ekibin içinde bir parça olarak hani bu makinede bir dişli olmak bile yeterince hani mutluluk verici, nereden baktığına göre değişiyor tabii bu. Yani dişinin büyüklüğü küçüklüğü ayrı konu tabii ama hani günün sonunda yaptığın bütün emekler ve insanların buna geri dönüşü hani beni mutlu ediyor açıkçası. Hani bu geri dönüş tabii kişiden kişiye değişiyor ama hani insanların içinde bir mutluluk, bir istek, bir arzu var bu oyuna karşı. Hani onu görmek çok mutluluk verici açıkçası. Değiyor yani kısacası.
Evet. O zaman şöyle yavaş yavaş oyunla ilgili sorularımıza geçelim. Bakalım hangi soruyu böyle versem. Şöyle sıradan devam edelim. Çok sırasını şey yapmadım ama sıradan devam edelim. Bilmiyorum, umarım sıralar pek problem yaratmaz bize. Şöyle bir soru geldi. Bannerlord'da kişisel olarak böyle bir özellik eklenseydi oyunun atmosferi değişirdi dediğiniz bir özellik oldu mu? Sizin kişisel olarak istediğiniz özel bir özellik derken, Hakan sana gelmedik mi demin acaba? Seninle konuşmadık mı? Konuştuk değil mi senle?
Neyle ilgili?
Bir önceki soruda sana söz hakkı verdim değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Yok.
Verdi mi vermedi mi?
Ben ya diyorum vermedim galiba değil mi? Çok özür dilerim.
Yok yok, önemli değil ya.
Hemen o soruya dönüyoruz. Evet Hakan.
Yani bence de günün sonunda kesinlikle değer.
Kötü hissettim kendimi.
Şu an bütün takıma sorsak herkes kesinlikle değer diyecek cevabına yani. Çünkü takımda da herkes sonuçta işini çok severek yapan insanlar olduğu için de biz de sonuçta kendimiz de gamer olduğumuz için yani.
Doğru.
Mesela bazen bir oyun oynuyorsun, oyun çöküyor, bir şey oluyor. Hemen onların komünitesine yazıyorsun. Adamlar bir şekilde save'ini istiyor, alıyorlar, düzeltiyorlar. Aynı şey, onu yapınca başka bir insanlar. Sen ne kadar mutlu olsun. Çünkü sen boş zamanında eğlenmek için oynadığın bir oyundaki bir sıkıntını çözmüş olan ve onu yapan insanlar o. Hani aynısını, aynı konumda olmak ve hani mesela işte bize bir sıkıntı geliyor. Bir save dosyası çöküyormuş bir adamın. Mesela onu indiriyoruz, yüklüyoruz, düzeltiyoruz falan. Onu patch yapıyoruz falan. Mesela bunu kendimize yapıldığında ne kadar eğlenceli ve güzel bir his olduğunu bilip başkasına yapmak gerçekten günün sonunda çok şey yapıyor yani insan. Hani bayağı mutlu ediyor gerçekten.
Evet.
Hani o tarafa değinip bir cevap verecektim ben de.
Tamamdır. Evet, o zaman tekrardan özür dileyerek hemen diğer soruya devam ediyorum. Tekrar diyorum tekrardan. Tekrarlayayım mı? Tekrarlamamı
istersen.
Tamam, tekrarlayayım bir daha. Bannerlord'a kişisel olarak eklemek istediğiniz bir özellik var mı? Hani şu gelse iyi olurdu dediğiniz bir özellik var mı?
Burada ben iki noktaya değinmem lazım. Sonra Gökçen'e paslayacağım. Evet. Özellik dediğin şey çok geniş bir şey de olabilir, çok küçük bir şey
tabii,
de olabilir.
Tabii. O sizle alakalı hani, bir şey tamamen.
O birazcık hani kişisel oyun zevkine bakıyor. Bir de yani abi ben çok iyi bir şey istiyorum, bunun oyuna eklensin mi dediğin taraftaki o süreç çok ayrı. Çok farklı kişiler işin içine giriyor, çok farklı süreçler işin içine giriyor. Senin aklına gelen şey çok basit ve çok güzel bir şeydir ama onun oyuna eklenme tarafı hani o kadar kolay veya o kadar hani rahat olamayabiliyor bazen. Hani orada çok farklı disiplinlerden insanlar da işin içine giriyor. Hani örnek vermek gerekirse mesela multiplayer tarafında ben mesela UI UX tarafında, HUD tarafında vesaire hani çok yorumlarım olmuştu. Veya harita tarafında mesela Gökçe'nin haritalarında çok hani abi şurayı şöyle mi yapsak falan diye çok gittiğim olmuştu zamanında. Ve onlar hani değerlendiriliyor, uygunsa yapılıyor veya değiştiriliyor. Hani o hani çok genelde çok büyük özellikler olmuyor. Çünkü oyun çok uzun süredir geliştiriliyor ve hani geliştirilme süresi çok uzun olduğu için bazı şeylerin kararı çok önceden alınmış ve eklenmiş, tamamlanmış oluyor. O bazı şeyleri değiştirmek şimdi geriye dönüp değiştirmek burada Hakan da daha iyi bilir. Hani şimdi eklenecek veya şu an o oyunda olan düzeni bozabilecek çok fazla bug ve crash çıkartabilecek çok şey olabilir. Hani o çok aslında birazcık arı kovanlı ağaç dalıyla dürtmeye benziyor. O hani çok ne olduğuna göre değişiyor.
Peki şey diyelim hani bu ya sonuçta sen sadece şey diyeceksin ya abi hani nedir mesela at keşke atlar 5 bacaklı olsa yani atıyorum yani. Çok şey bir özellik abi hani genel bir özellik düşünün. İşin tekniğini hiç düşünmeden sadece ya şu özellik olsun eyvallah benim olsun dediğiniz hani direkt sonuçta siz biraz da işin teknik gözünden baktığınız için biraz şey olabiliyor. O anlamda yani siz diyeceksiniz ki arkadaşım bu özellik olacak hemen ertesi gün çat bu oyuna gelecek. Herhangi yani, bir çalışma şeyi yok, aşaması yok. Tamam,
ben yani böyle bir sürü şey var tabii. Hani işte yok siege sırasında işte gizlice gece içeri girip kapıyı açalım sonra sabah saldıralım içeri de işte daha hızlı fethedelim kaleyi. Yok bir orduya uzaktan dürtelim, yiyeceklerini çalalım geceleri. Yok bilmem kimler kamp yapsın. Kışın olunca ordular yavaş koşsun falan. Böyle bir sürü şey var ama yani onlar ya açıkçası o kadar şey etmiyor. Biraz da belki de işin içinde olduğum için onların bedellerini yani sadece prodüksiyon açısından değil bir dizayna yeni bir özellik nitelik bir detay eklediğinizde o tek bedeli onun yapılması değil başka şeylerden de eksiltiyor. Yani işte oyunun flow'unu eksiltiyor, başka niteliklerin önemini azaltıyor, başka mekaniklerin kıymetini azaltıyor veya dengesizlikler diyor vesaire vesaire. O yüzden onlar çok çekici gelmiyor. Benim şey vardı eskiden. Sonra kontrol sistemini yani nasıl kontrollere yansıtacağımızı tam oturtamadığımız için vazgeçtiğimiz bir feature. Atlara çift attırabiliyorduk. Üzerinde gittiğimiz ata hani normalde E'ye bastığımızda tekme atar gibi. Atın üstündeyken E'ye basıyorsanız at çifte atıyordu. Ama tam istediğimiz gibi çalışmıyor. Çünkü hani başka bir sürü durum var orada. Onu geri getirmek isterdim. Çünkü bayağı böyle hani atınla beraber savaşıyormuşsun falan gibi his veriyordu. Bir de hoş yani, şirindi. O gelse iyi olur.
Evet Hakan, senin var mı böyle fantastik düşüncelerin diyeyim?
Ya benim farklı. Benim açıkçası öyle bir düşüncem pek yok. Çünkü niyeyse şeyden çıkamıyorum. Yani bir şey düşününce direkt teknik tarafını falan hemen düşünüp hani bunu nasıl kodlarız, nasıl yediririz, nasıl olur, başka sıkıntı çıkarır mı falan. Öyle yerlere girdiği için hiç yani ne denirse güzel olan, uygun olan onu eklemeye bayağı fokuslanmış gibiyim. O yüzden hani böyle çok fantastik, böyle garip, farklı bir şey oyuna hani şöyle bir şey eklesek nasıl olurdu falan. Öyle şeyler çok aklıma gelmiyor yani.
İşin içinden çıkamayacağın için çok düşünmüyorsun herhalde böyle şeyleri.
Evet aynen öyle yani. Hani direkt teknik tarafı falan düşünüp böyle bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz. Başka ne tarzlara neden olur falan. Hani o yüzden.
Bunlar hep mesleki deformasyon işte.
Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Chat'ten bir soru almam ister misiniz?
Olur.
Tabii.
Evet, Fur Faxt. Bu biraz da aslında ileriki soracağımız rolle ilgili sorularla da biraz alakalı diye almak istiyorum. Harita genişlemesi gelir mi? Yeni devletler ve benzeri. Çünkü Mount & Blade evreninin haritası bulunmuştu sanki bir ara. Bu oyun dosyalarında sanki geniş bir harita görseli bulunmuştu. Hatta herhalde şey bile attılar. Ama şimdi fake'miş diye de bir yorum da geldi. Şimdi
yok fake değil, doğru doğru.
Ama da var burada Gökçen.
Şimdi evet. World Map'in tasarımını yapan bendim.
Çizen adam burada, buyurun.
Evet, yani kabaca, yani tabii onların benden önce bir sürü kalıntıları vardı. İlk oyun aradaki geliştirmeler, işte oradaki bir sürü durumdan etkilendi. Tabii ki tek başıma sıfırdan yaratmadım. O gördüğünüz görsel, hani o kocaman dünya görseli, bir... Bizim oynadığımız alanı tasarlarken sadece kompakt bir alan değil, onun işte etrafıyla nasıl ilişkiye girdiğini de tasarlamak gerekiyor ki daha anlamlı, daha doğru, daha gerçekçi bir görsel çıksın ortaya, bir hacim çıksın ortaya. O yüzden bir, o yüzden uydurulmuş. İkincisi de haritanın kenarlarını gizlemek zorundasınız. Dolayısıyla haritanın oynanabilir alanın bittiği noktadan sonrasını da miktar tasarlamanız gerekiyor. Ve işte modelleminiz vesaire gerekiyor. O sebepten dolayı yaratılmış bir görseldi. Hani açıkçası onun ötesinde yani tabii ki şöyle şeyler var. Yani ya şuraya da şöyle bir ada yapayım da buradan da Japonlar gelir. İşte şuraya da şöyle bir şey yapayım da buradan da işte Zulular gelir falan diye. O tabii ki öyle uyduruyorsunuz onlar ama bunlar şey değil. Gerçekçiliği veya development'a yansıması olacak konular değil. Sadece tasarım süreci zaten öyle bir şey. Yani durmadan yeni fikirleri nasıl etrafa, oyuna yansıtabilirsiniz süreci. Bir sonrasındaki adımı düşünmeden de bir öncekini çok sağlıklı yapamazsınız. O yüzden öyle bir dünya haritası var. Yoksa bizim üstüne bir planlar kurduğumuz için değil. Harita büyüyebilir tabii ki. Yani haritanın büyümesi sadece prodüksiyon konusu. Yani teknik olarak haritanın büyümesini sağlayacak limitlerimiz de var. Bu kadar olmasının sebebi hani bir sürü hesabı kitabı çok daha verimli yapabilmek bu ölçekte. O yüzden bu kadar büyük. Yarın öbür gün ihtiyaç duyduğumuzda daha da büyüyebilir. Onda bir sıkıntı yok.
Evet, umarım sohbette yazan arkadaşımız da cevabını almıştır. Evet, şimdi bu soru aslında birazcık daha, acaba sonra mı sorsam devam mı edeyim? Bunu birazcık daha sonraya bırakmak istiyorum. Çünkü biraz daha belki uzun bir soru olabilir. Şöyle bir soru aldım yine. Bu hoşuma gitti. Çünkü yoldaşlar özellikle Warband'de çok kilit bir noktadaydı. Ve insanlar yoldaşlarla ilgili güzel bir bağ kurdu. Bu yoldaşları Bannerlord'da görebilecek miyiz? Yoldaş sistemini.
Bannerlord'da var zaten yoldaşlar, companionlar. Aynı sistem diye düşünüyorum. Tek farkı burada birazcık daha random generated statları falan galiba. Orada Hakan yanlışsam beni düzeltir. Hani tam detayını Hakan bilir zaten.
Evet Hakan.
Aynı sistem var yani. Warband'daki yoldaşlarla Bannerlord'daki yoldaşlar var yani.
Evet. Yani, sonuçta şey, yoldaşlar konusuna gelince böyle hani bir sürü istek falan olabiliyor onlarla ilgili. Hani böyle ne bileyim, onu everelim, bunu şöyle yapalım, bunu buna bu shotlakları verelim falan. Hani o kadar derinlemesi artık ne kadar ineriz dizayn tarafında onunla ilgili yeni şeyler var mı çok emin ama Yani oyunun kendi ruhu içinde bir bütünlük sağlayacak derecede olduğuna inanıyorum yani ben. Tabii dizayn tarafında tam emin değilim. Hani yeni o tarz şeylerle ilgili bir yeni dizaynlar şeyler yapılıyor mu? Birazcık daha derinleştirecek miyiz o kısımları ileriki zamanlarda? Orayı tam bilmiyorum. Orayı Gökçen'e sorsak daha iyi olabilir sanırım.
Mekanik olarak ve işte companion'larla bu yoldaşlarla yapabildiğiniz ve yapma ihtiyacı duyduğunuz konular olarak zaten var. Hatta bazı açılardan biraz daha derin olarak var. Onları işte klan üyesi olarak alıp farklı işler yaptırmak açısından. Bir de üzerine kendi aile bireyleriniz gelince işte orada biraz daha zengin bir durum var. Ama duygusal bağ kurmak açısından Warband'dekinde göre bir eksiklik de var, evet. Çünkü işte tekrar oynadığınızda aynı adamlarla karşılaşmıyorsunuz veya arkadaşınızla internette konuşurken benim Jeremus böyle yapmıştı, onun Jeremus şöyle yapmış falan, aynen, diyemiyorsunuz. O tür bir duygusal bağ kurma eksikliği var. Onunla ilgili bir şeyler düşünüyoruz, deniyoruz. Hani ama yani herhangi bir şey vaat edemem şu anda.
Evet, chatten de Jeremus'un atalarını görsek ne olurdu sanki diye bir
Jeremus toprağın derinliklerinden böyle pırtlayan bir şahıs olduğu için onun atası yok. Öyle evet. Gelmiş o yani.
Lezalitçiler de geldi. Hemen Lezalit kalp. Evet, o zaman devam edelim. Şimdi birazcık daha teknik bir soruyla devam edeceğim. Bu soru da aynı şekilde birkaç arkadaştan geldi ve sorulduğunda dedim ya bu güzel bir soru. Hem de yayından önce de bununla ilgili böyle bir iki şey konuşmuştuk. Hem daha net bir açıklama hem de yayında da arkadaşlar duysun. Soru şu şekilde. Modlama araçları konusunda az da olsa eğitim videoları olsa da modderlar tarafından bunlar çok yeterli bulunmuyor. Tailverse ilerleyen günlerde bunlarla ilgili daha çok eğitim videoları topluluğa paylaşacak mı?
Şu anda kaydı üzerinde uğraşıyoruz onların. Hani uzun bir süredir biraz başka sebeplerden dolayı gecikti. Ama özellikle editör üzerindeki bütün işte araçların, gereçlerin nasıl çalışması gerektiğini, en iyi, en standart metodlar nedir, en sağlıklı, nasıl harita yapabilirsiniz, çeşitli harita versiyonlarının, çeşitli harita tiplerinin sahip olması gereken öğeler nedir? Bunların hem hani biraz daha dizayn tarafında nasıl işte şeylere dikkat etmek lazım sağlıklı bir oyun tecrübesi sunmak için. Hem de teknik açıdan ne limitlere sahip olması gerekiyor. Hem de bunları o araçları gelişince nasıl kullanabilirsiniz? Onları anlatan videolar üzerinde çalışıyoruz şu anda.
Hı hı. Ya çünkü yani diyebiliriz ki genel olarak Mount & Blade serisinin hani modelleri çok iyi ve çok da güzel işler çıkıyor. Hani bununla ilgili soru gelince direkt olarak uğraştırmak istedim. Yani çünkü bence önemli ve güzel de bir soru.
Şimdi yani ilk buyurun. Şeye göre de daha zengin bir editörü var oyunun tabii. Yani bayağı daha zengin bir editörü var. Ve oyunun da kendi içinde bir sürü kompleksitesi var. Haliyle onları anlatmadan insanların keşfetmesini beklemek biraz fazla olur. O yüzden bizi anlatmaya etmeye çalışıyoruz.
Evet. Özellikle single player'dan soruları aldığımız için birazcık daha oyunun böyle rolsel olarak bir genişlemeye gidileceğiyle ilgili çok çok sorular aldık. Hani bunları böyle bir genel olarak da bir cevap olması adına şöyle bir iki tane bir soru soracağım. Oyundaki çeşitlilikler artacak mı? Warband'deki gibi haydut, çete lideri, tüccar gibi çeşitlilikler gelecek mi? Ve oyunda diplomasi, klanlar, kabileler gibi rol unsurları ile ilgili gelişmeler görecek miyiz? Oyunun evreni derinleştirilecek mi?
Yani şey kısmını anlamadım. Hani tüccar, haydut, hani bir takım tüccarlık yapan karakterler veya haydutluk yapan karakterler vesaire var oyunda zaten de belki tam anlayamamışımdır soruyu o açıdan. Yani şu anda oyun bitmedi zaten.
Evet,
sürü tabii. Konuda geliştirmelere gidiyoruz. Şey konusunda da yani genel klanların yönetimi ve klanlar ve krallıklar içindeki ilişkiler vesaire konusunda da hem daha rafine etme mevcut sistemleri hem daha rafine etme hem de biraz daha oyuncuya çeşitlik katmak için ufak şeyler yapacağız. Planlarımız var ama dediğim gibi yani çok şu anda açıklayabileceğim, söyleyebileceğim bir şey yok ama dediğim gibi oyun daha bitmedi haliyle. Devamı gelecek. Bir şey demiş, tüccar olarak rol yapma anlamında kastediliyor herhalde. Ya açıkçası bilmiyorum, belki yetmiyordur ama trader olarak oynamanın kapasitesi Warband'e göre baktığımızda bayağı daha geniş. Bannerlord'da en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sadece parayla yapabildiğiniz ve trade skillinden aldığınız perklerle yapabildiğiniz şeylerin limitleri daha geniş. parayla işte başka klanları tutup kendi krallığınıza katabilmeniz, işte parayla gerektiğinde hani doğru adamı bulursanız kalemale satın almak falan gibi böyle çılgınca şeyler yapmanız mümkün. Yani o konuda hani trader oynayan bir insanın daha da trader oynayabilmesi açısından çok bir geliştirme olacağını sanmıyorum ama mesela ufak da olsa birkaç şeylerimiz var. Ne bileyim, haydut gibi takılmak isteyenlerin biraz daha haydut oynamasını imkan tanıyacak. Evet. Ufak şeyler var önümüze gelecek.
Peki bu evrenin derinleştirilmesi konusunda söylemek istediğim şeyler var mı?
Yani evrenin derinleştirilmesi konusunda içerik artmasıyla ilgili bir durum var tabii ki. Hani hem sahnelerin artması, hem mekanların artması, hem oradaki hikayelerin vesairelerin artması. İşte bazı karakterlerle konuştuğunuzda biraz daha fazla arka planda hikayelerden bahsetmeleri, bir şeyler söylemeleri. O tür derinleşmeler olacaktır. Ama çok böyle mevcut durumu yerinden sallayacak bir diplomasi değişikliği yok açıkçası önümüzde.
Evet. Ve şöyle bakalım, chatten var mı arkadaşlar sormak istediğin sorular, aralardan da alalım.
Köle ticareti demiş bir de, köle ticareti bayağı mevzulu bir konu. Hani hakkını vermeden herhangi bir mediumda, hani oyunda veya başka bir yerde herhangi bir mediumda anlatmaya çalışmak ve hakkını verememek çok sıkıntılı olacak bir konu. Gerçekten çok ciddi ve insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip bir mevzu olduğu için onu oyundaki bir sürü mekaniğin ve işte durumun ve detayın içine sokmaya çalışıp elimizi yüzümüze bulaştırmaktansa hani saygıyla yaklaşıp hani kenara koymak daha anlamlı geliyor açıkçası. Evet.
Şöyle bir soru gördüm. Tabii buna biraz cevap verdik ama bir kısmını soracağım. Deniz savaşları ne sormuş bir arkadaş. Oz Will Van.
Yani uzun vadede aklımızdaki bir konu. Evet. Açıkçası.
Deniz savaşları. Biraz sanıyorum ki şeyde vardı. Viking Conquest DLC'sinde vardı.
Viking Conquest'te vardı.
Evet, Viking Conquest'te var. Tabii yani bunu böyle
şurada bir balla keseyim. Warband'deki DLC'ler, yani hem Viking Conquest hem Napoleonic Wars üzerinde bizim direkt olarak çalıştığımız şeyler değillerdi.
Tabii, evet, hani orası öyle.
Engine tarafına destek verdiğimiz durumlar var. İşte yayınlanması ve DLC tarafında hani bizim adımızda geçiyor ama direkt onların tasarımını da biz yapmışız gibi bir durum söz konusu değil. Onlar zaten bilenler bir eski modlardı. Warband'de çıkmış. Hani orada onu da bildirmiş olalım, söylemiş olalım. Hani bütün hepsi bizim işimiz değil.
Evet. Evet Hakan, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sen biraz, sana çok söz hakkı veremedim. Ben yayının başından beri kendimi kötü hissetmeye başladım. Biraz yani sana söz hakkı vermek istiyorum.
Falan hani tabii evet. Bilgiye sahip olduğum için böyle hani ileride deniz savaşı gelir mi diye bir soru bana birazcık hani cevaplaması hani bir soru oluyor tabii ki. Ama hani sonuçta oyunu çok modlanabilir yapmaya çok özen gösterdiğimiz için hani illaki yani şeyin de söylediği gibi, Arda'nın da söylediği gibi hani nasıl Warband'de falan bu şekilde şeyler gelip de destek aldılarsa bizden de ve kendileri şey olarak DLC olarak çıkabilirlerse belki hani bizim de öyle bir planlarımız uzun vadede neden olmasın yani.
Evet. Rattat'tan bir soru gelmiş. Bununla ilgili yine isteyenlere cevap verebiliriz. Oyun ilerlemeyi desteklemiyor. Bütün Kalrada'yı fethetsem bile asker toplamaya yine kendim çıkmam gerekiyor. Rol yapma öğelerinden de ben ilerlediğimi hissetmiyorum. Sadece NPC'lerin hitabetlerinde değişiklik oluyor. Herhangi bir yeni diyalog seçenekleri olmuyor. Bu konuyla ilgili bilgi istemiş Rattat.
Yani orta vadede kendi klanınıza ait partilerin nasıl hareket etmesini ve neler yapmasını istediğini sizi biraz daha işte yönlendirebileceksiniz. Bunun içerisinde hem sahip olduğunuz şehirlerin ve kalelerin ve partilerin daha fazla kendi kendine ordu toplaması vesaire gibi özellikler de var. Şu anda bizim için de böyle dizayn aşamasında da, prototip aşamasında da ve bunun böyle sonuçta bir yapay zekaya her yeni bir görev verdiğinizde hesaplaması gereken data miktarı artıyor haliyle. Tabii. Böyle bir sürü performans limitiyle karşılaşıyorsunuz. Ve early access'e olan bir oyunun da siz yeni bir feature eklediğiniz için bir anda daha yavaş çalışması çok kabul edilebilir bir şey değil. Hani o FPS'in her zaman yukarı gitmesi lazım. Haliyle şu anda dedim çok üzerine bir şey söyleyemem ama üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Aynı şekilde bu işte rol yapma açısından da senin daha geliştiğini hissetmen. Hani sen kralsan sana daha kral gibi davranmaları falan gibi konular bizim de aklımızda, böyle nerelere sokuşturursak etsek dediğimiz konulardan. Ama açıkçası onları yapmak kolay ve çok daha hani az sistemle ilişkiye girdikleri için bu tür detaylar sona bırakılması daha sağlıklı üretim açısından. Çünkü şimdi yaparsak yarın değiştirmemiz gerekecek. Çünkü araya başka bir özellik girecek, başka bir feature, başka bir sistem girecek. O sisteme göre onların tekrar düzenlenmesi gerekecek vesaire vesaire. O yüzden biraz sona kalmış konular onlar. Evet. Daha hani polish dediğimiz konular.
Peki burada Hakan'a soru sormak istiyorum. Hakan, mesela böyle sonuçta bir şey ekibi var. Bir senaryo mesela kurguluyor. Ya işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Mesela rahatladın dediği gibi bir rol ortamı. Bunun yazılımsal tarafını ilerletmek nasıl oluyor aşamaları? Yani mesela sonuçta çok fazla işin içine şeyler giriyor. Parametreler mi diyeyim, seçenekler mi diyeyim, çok genişliyor. Bununla ilgili nasıl başa çıkıyorsun? NUS diyeyim ya da ekip olarak.
Yani şimdi bizim açıkçası şey codebase'imiz yani bence bayağı sağlam. Yani ileride şunlar da yapılabilirse ya da bunlar da eklenmek istenirse falan deyip bir sürü şeyi aklımızdan geçirip o şekilde kodlamaya özen gösteriyoruz. O yüzden yani iki gün sonra yeni bir feature eklendiğinde onu oyuna eklemek ve çalışır hale getirmek nispeten daha kolay oluyor. Yani tabii burada o sistemi sağlayabilmek birazcık zor. Yani hani ileride şu da olursa bu da olursa, çünkü bir sürü şey olabilir. O yüzden hani mesela şey daha çok böyle design takımıyla daha çok böyle paslaşarak bu konuda iyi oluyor. Çünkü hani bir sistemi yaparken, atıyorum mesela quest sistemini yazarken başlangıçta sadece işte notable'lar versin diye yazılıp, ama ondan sonra mesela ileride belki hani lordlar da bu questler verebilir falan gibi düşünüp aslında alt sistemi ona göre yazıp şimdilik sadece notable'lar veriyor şeklinde şey yapmak, yaptıktan sonra design tamam dedikten sonra ve yeni questler eklendikçe, lordlara uygun questler eklendiğinde lordlara da o kodu o şekilde evirmek çok daha kolay oluyor. O yüzden yani sistemi alt tarafta daha çok şunlar da yapılabilsin, bunlar da yapılabilsin, önü açık olsun tarzında yazmaktan gösteriyoruz. Öyle diyebilirim yani.
Evet. Yani arkadaşlar zor işler ya bu tarz işler. Hani mesela şeydi, yayının başında da bir iki kişi de sordu. Ya arkadaşım bu oyunun niye 8 sene sürdü, 10 sene sürdü? Yani görüyorsunuz.
Ya çok klişe soru artık. Hani oyunu çıkarttık ve hala aynı soru geliyor birazcık. Çok canım soru. Sıkılmaya başlıyor sanırım. Ya şunu vereyim, şu örneği vereyim arkadaşlar da belki anlar. Ben de sizler gibi hiç oyun geliştirmeyle alakam olmadan girdim bu şirkete ve hani burada öğrendim işleyişin nasıl olduğunu. Hani bizim bilmediğimiz, oyuncu olarak oyuncu tarafından bakınca görmediğin, bilmediğin arka planda hani onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce fonksiyon var. Oyunun hani programcılık tarafına birazcık ilginiz varsa işin içine girdikçe daha da hani detayını, derinliğini öğreniyorsunuz. Hani bir feature'ın eklenmesi çok hani basit bir şey olmuyor çoğu zaman. Oyunun o feature'ın diğer bütün özelliklerle çalışmasını engellemeden onlarla entegre bir şekilde çalışması gerekiyor. Hani yarın bir şey ekleyince diğer geri kalan bütün feature'larda bozukluk yaratabiliyor. Onların düzeltilmesi gerekiyor, onların keşfedilmesi gerekiyor vesaire. Hani böyle hadi yapalım deyince olan şeyler değil.
Yapılmıyor maalesef.
Keşke öyle olsaydı yani, ama
çok bir şey yani. Mesela şöyle uydurarak bir örnek vereyim. İşte lineer bir oyun yaptıysanız, işte Call of Duty'de bir tane canavar, Call of Duty canavar yoktu işte, ne bileyim aklıma gelmedi şimdi. Bir tane canavar öldürdünüz, o canavardan kurtardığınız kız o boss fight'ın sonunda size bir çiçek verdi, size mutlu oldunuz falan gibi bir şey yapmak o oyun için aslında çok basic bir durum. Ama bizim oyunumuz lineer değil, oyun sandbox. Dolayısıyla biz oyuncunun ne yapacağına hiçbir zaman karar vermiyoruz. Çok kontrolsüz bir durum var. O kontrolsüzlük içerisinde oyuncunun gerektiğinde birinin ona böyle bir çiçek vermesini, birinden çiçek almasını sağlamak istiyorsak, yani oyundaki doğru, bütün şartları karşılayacak
bağlanması mı gerekiyor? Yani şimdi düşününce doğru, sonuçta bir oyunun sonu belliyse ona göre bir şey yapılır ve oyuncu onunla karşılaşır, ama sandbox olduğunda o çiçek verme aynen durumu oyuna yerleştiriliyor mu, yoksa bir yapay zeka mı onu oluşturuyor?
Yani şey olmuyor. Yani çok abartarak söylüyorum ama hani işte lineer bir oyunda if yani boss'u kestiyse den aynen çiçek aynen ver falan gibi bir şey yapmak iken konu. Bizim için Ha, eğer işte bir köyde yeterince bir kalabalık varsa, o köy için oyuncu yeterince iyi bir şey yaptıysa ve geçmişine dair köyle ilgili bir husumeti olmadıysa, o köyde ona çiçek verecek bir takım NPC'ler varsa, o NPC'lerden işte oyuncuya en yakın olanını seçin ve o coğrafyaya uygun bir tane çiçeği eline generate edin. Sonra o koşsun, oyuncuya ulaşsın. Oyuncu da o sırada atın üstünde olmasın ki etrafta koşan böyle mal bir tane kız olmasın falan gibi böyle bir sürü evet, bir mevzuya geliyor. Yani çok kabaca söyleyeceğim. Hani ama diğer tarafı da, bizim tarafı da hani aynı basitlikte söylüyorum. Lineer bir oyunda iki satırlık bir konu. Bizde hani satırla değil, başka kaç tane sistemle ilişkiye girmesi gerekiyor diye üzerine düşündüğümüz bir şeye dönüşüyor. O yüzden mesela hani ya bize neden işte şehre girdiğimizde, eğer şehrin sahibiysek guardlar bize o lordum nasılsın falan desin. İşte lordum nasılsın desin demek de olmuyor. Orada bir sürü konu işin içine giriyor.
Tabii.
Bunu burada şeyde değinmek lazım. Bu oyunu sandbox yönü oyundaki bugları da bir yerden etkiliyor. Hani bazı bugların oluşması için çok fazla şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Tıpkı Göçen'in daha demin anlattığı gibi. Hani bunlar her zaman bizim de bulabileceğimiz şeyler olmuyor. Bize de denk gelmiyor olabiliyor. Çünkü her oynadığın oyunda aslında farklı bir yola gidiyorsun ve her oynadığın oyun aynı şey değil. Her başladığın campaign'de aynı şeyleri yapmıyorsun sırasıyla.
Doğru.
O lineersizlik her şeyi etkiliyor bir yandan.
Ya entropi çok oyunda. Öyle bir konu var yani.
Evet. Hakan, senin söylemek istediğin bir şey daha var mı bu konu hakkında? Lineerlik hakkında ya da sandbox hakkında.
Her soruda bir Hakan'a özel soracağım belli ki.
Affettiriyor yani. Kendini.
Ya. Hani şey olarak şimdi tabii Hakan birazcık daha sonuçta bu işler elinden onun elinden geçtiği için sonuçta yanlış bilmiyorsam geçiyor mu bu tarz şeyler? Yani değil mi? Geçiyor.
Tabii canım,
o yüzden yani.
Hepsinin elinden geçiyor.
Tabii ki yani şimdi dedikleri gibi arkadaşlarımın da yani sonuçta oyuna yeni bir şey eklemek direkt böyle hani oyunu oynarken düşünüldüğü kadar kolay olmuyor. Hani mesela bu şöyle bir şey olsaydı ne güzel olurdu gibi hani oynarken belki öyle geliyor olabilir tabii. Ya da sen kendini düşününce bu oyuna niye şöyle bir şey eklememişler ki falan gibi düşününce, ama onu bütün oyunun geneline o sandbox ortamına yedirmek gerçekten de dizayn açısından falan da çok şey oluyor, çok zor oluyor. Yani bizim oyunda yani bir tane köy olsun, köye gidelim şöyle yapalım falan diyorsun ama o arada o köyü yağmalıyor olabilirler. Sen o köye gidene kadar o köy sana düşman olabilir, sana düşman da dost olabilir. Yani o sandbox ortamında o istediğin şeyleri vermek, araya koyabilmek gerçekten bazen şey oluyor yani bayağı zor bir oluyor bizim oyun için. Ama dediğimiz gibi oyun lineer olsa hemen bir kısmı ayırıp o araya başka bir şey koyabilirsin. Çünkü zaten şey hani oyuncu illaki oraya gelecek, illaki oraya geçecek. Oraya geçerkenki conditionları da önceden belli. Ama bizde hani böyle bir şey yok. Oyuncu bir o tarafa gidebilir, bir onu yapabilir, bir şunu yapabilir, bir o krallığa girebilir, onunla düşman olabilir. Ki bu arada oyuncu sadece hani şey bizim bu Karadya ortamında bir tane insan. Yani bunun gibi diğer hero'lar da kendileriyle aralarında ilişkileri var. Onlar da savaş açıyor, onlar da bilmem ne, onun da çocuğu oluyor, o da onu evlendiriyor falan. Yani o sandbox dünyada, o simüle edilmiş olan dünyada bir şeyler eklemek ve bütün feature'larla komple bir halde tamam olarak hatasız bir şekilde ortaya çıkarması zor oluyor dediğimiz gibi. O yüzden yani şey bu konu bence bayağı challenging bir şey bizim için de.
Evet. Evet, teşekkürler. Şimdi chatten yine iki tane soru gördüm. Baba biraz ısrar etmiş, o yüzden onun sorusunu soracağım. Hemen yakalayayım sorusunu. Bu soruyu aynı şekilde bana ulaştırmıştı arkadaş. Onunla ilgili aldım. Ama direkt olarak onun tam anlamıyla sorusunu sorayım. Kale kuşatmaları çok sıkıntı. Merdiven varken hücum emri verilmiyor. 5 kişi çıkıyor merdivenden, gerisi savaşı izliyor. Çok ama çok can sıkıcı bir durum. Acaba ilerleme olacak mı bu konu hakkında? Farkında mı yapımcılar bu konunun? Diye böyle biraz sertten de bir girmiş baba. Evet.
Böyle diyelim. Ya bunların tabii ki çoğu farkında olduklarımızın farkındayız tabii, ama yani bunların hepsini önümüzde raporlu mu demek, hepsini biliyoruz demek birazcık overstatement olur. Hepsini biliyoruz diyemem ama sorunların farkındayız ve üzerinde çalışılıyor. Hani Gökçen de dediği gibi oyun daha bitmedi. Hani
evet tabii yani. En önemli zamanda, şey bu yani. Ya
bunların için hem kaynak hem zaman ayrılması gerekiyor. Yani bunu düzeltecek adam aynı anda başka bugları da düzeltmesi gerekiyor. Öncelik listesi var. Hani farklı takım farklı çalışma yöntemleri vesaire var. Orası çok kişinin dağınık budaklandığı şeyler, ama siz eğer bir bug'la karşılaşıyorsanız bunları forumda bize ilettiğiniz takdirde ben seve seve iletirim. Yani evet. Böyle örnek üzerinden gideyim. Hangi kalede yaşadığınızla beraber mümkünse kuşatmadan önce aldığınız bir save dosyasıyla beraber bize iletirseniz ben QA ekibine iletirim. Onlar da tekrar oluşturduğu takdirde çözdüreceklerdir. Bir de en yakın patch'te de oyuna düzeltilir ama bunları biliyoruz ve bunlar çoğu zaman sadece AI sıkıntısı da olmuyor. Harita tasarımı sıkıntısı da olabiliyor veya tam tersi sadece AI'dan da kaynaklanıyor olabiliyor. Hani o iş göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Başka bir şeyler de çıkıyor arkasından.
Evet.
Onları bize ilettiğiniz takdirde ben veya benim diğer ekip arkadaşlarım da geliştiricilere iletir tabii ki.
Şu anda yanlış bilmiyorsam 22 tane farklı sahne olması lazım. Kuşatma yapabildiğimiz. 22 sahnenin de her birinin 3 tane level var. Hani çarpı 3 aslında. Evet. Yani 66 tane sahne var. Şimdi mesela bir yapay zeka askerin bir merdivene çıkıp bir şey yapıyor veya yapmıyor olması ve orada bir sorun varsa hani ya sistemle ilgili bir sıkıntıdır. Hani yapay zekanın nasıl çalıştığı ile ilgili veya oradaki dizaynla ilgili yapay zekanın neye nasıl karar vermesi gerektiğini düşündüğümüzle ilgili bir sıkıntıdır. Ya da içerikle ilgili bir sıkıntıdır. İçerikte işte o sahnenin doğru yapılıp yapılmaması Arda'nın dediği gibi. Şimdi bazı sistemik sıkıntıları çözmek çok pratik olabiliyor. Hani gözden kaçmış veya istenmeyen bir bug olmuş bir şey olmuş oluyor. Ama bazen de ve o sistematik sıkıntıyı çözdüğünüzde bir anda oyunu bayağı ileri götürmüş oluyorsunuz. Ama bazen de o sorunun çözülmesi işte bu 66 sahneye gidip hepsinin elden geçirilmesi demek oluyor. O noktada o çok ciddi bir karar ve hani gerektiğinde biraz daha ertelenmesi gereken bir karar. Çünkü bir sıkıntı varsa tek başına gelmez genelde. O sıkıntıyı biraz daha kurcalayıp edip araştırıp onun ve onun kardeş sıkıntılarının hepsini bir arada çözüp 66 saniyeyi 3 kere değil tek sefer geçmeniz gerekiyor. Çünkü eğer biz onları şu anda çözmeye çalışırsak oyun çıktığında işte atıyorum şu anda sayıları da hani 22 tane fethedilebilir sahnemiz olmaz. Pardon 50 tane fethedebilir sahnemiz olmaz. 30 tane fethedebilir sahnemiz olur. Dolayısıyla biz bir şeyleri geciktiriyorsak hani evet farkındayız. Ki genelde bu fetihle ilgili o kalelerle ilgili sıkıntıların farkındayız. Onun geciktirmesinin sebeplerinden biri de o zamanımızı ve limitlerimizi daha verimli kullanmaya çalışmak. Çünkü bazı konuları dediğim gibi çözmek ve o anda çözmek ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde çözmek en anlamlı seçenek olurken bazen de biraz bekletmek ve biraz daha hani onunla beraber gelecek bütün sıkıntıları anladıktan sonra çözmeye çalışmak çok daha pratik oluyor ve uzun vadede bunun oyunculara da geri dönüşü oluyor. Çünkü onu o sırada çözmeyerek aslında siz gidip başka bir kale yapıyorsunuz. O işi yapan ve öbür işi yapan aynı kişi. Yani ya acele edecek ve aslında uzun vadede doğru olmayan bir çözüm üretecek ve zaman harcayacak ya da içerik üretecek. Yani orada o dengeyi kurmak, her zaman çok başarılı yaptığımızı söyleyemem ben bunu. Ama kurmaya çalıştığımız öyle bir denge var orada. Ve bazı sorunların uzun zamandır devam ediyor olmasının sebeplerinden biri de bu dengeyi kurmaya çalışmamız.
Evet, şimdi ben yine sohbetten bir soru gözüme çarptı. Cevaplanmaması gereken bir soruysa cevaplamayabilirsiniz. Bilmiyorum tabii şeyini de seviyesini. Şu şekilde ben forumda da bununla ilgili bazı şeyler okumuştum. Tabii çok üstüne böyle komplo teorileri düşünmedim, yürütmedim ama şöyle bir soru gelmiş. Üstüne zaman harcanmış ancak oyuna eklenmemiş çok fazla içerik olduğu söyleniyor. Bu gerçekten de böyle mi?
Yani ben şirkette bulunduğum süre boyunca pek öyle bir şeyle karşılaşmadım. Biraz daha oyunun erken dönemlerinde vardır. Gökçen de daha demin bahsetti. O at çifte hikayesi mesela.
Evet.
Yani ben onu hiç görmedim mesela örnek. Oyunda. Evet. Ben gelmeden önce dizayn edilmiş, eklenmiş, beğenilmemiş veya uygun görülmemiş, kaldırılmış. Şey örneği verilebilir belki harita konusunda, multiplayer eklenecek haritalarda. Onlardan hani hepsini ekleyemiyoruz tabii. Bizim de bir süzgecimizden geçiyor. Testlerden gelen yorumlara göre vesaire. Hani oynayıp çok eğlendiğimiz bazı haritalar mesela oyunu ekleyemedik bazı başka sebeplerden dolayı çeşitli. Yani onu belki söyleyebilirim.
Olabilir evet.
Şey var. Harita konusunda şimdi oyun çok uzun süredir üretilmeye devam edildiği için aslında mesela şu anda oyunda olandan daha fazla aslında siz dosyalarda bulabileceğiniz harita falan var. Şehir haritası var. Ama onlar daha eski ve daha önce tasarlanmış ve üzerine çalışılmış sistemlerle çalışmak için üretilmiş. Onların hepsinin elden geçmesi gerekiyor ve daha o işler bitmiş durumda değil. Şey diyemeyiz, bitmiş ve oyuna konulmaya hazır içerikler var da biz onları oyuna koymuyoruz gibi bir şey yok. Ama evet, şöyle bir durum var. Hani %70 seviyesinde, %80'de, %90'da, %95'te bırakılmış. Çünkü ondan sonra kararlar değiştiği için geri dönüp tekrar düzenlenmesi gereken içerikler mevcut. Biz hani dediğim gibi oyundaki bütün şehirleri yaparken hepsini hani bugün şu anda sıfırdan başlamıyoruz. Elimizde aslında bir miktar yapılmış bayağı bir içerik var. Ama o noktada bırakılmaları gerektir. Çünkü o uzun development süreci sırasında bir takım kararlar değişti.
Doğru.
Multiplayer konusunda da hani şöyle söyleyeyim. Harita orada Arda'nın söylediği gibi. Yani mesela single player için bir harita yapıldığında o çok büyük ihtimalle oyuna konulacak demektir gerçekten. Multiplayer konusunda ise hani oradaki oranımız 6'ya 1 falan. Yani 6 tane, 8 tane biz harita yapıyoruz. Onlardan bir tanesi seçilip oyuna konuluyor.
Evet.
Onun sebebi de multiplayer'ın gerçekten hani vasat bir içerik kaldıramayacak bir ortam olması. Gerçekten çok rafine ve çok kaliteli olması gerekiyor. Çünkü bir oyun içerisindeki hani o tek round içerisinde yaşadığınız tecrübe multiplayer'ın kendisini anlatıyor. Ama single player'da öyledir. Yani bir kale iyidir, bir kale kötüdür. O yine kurtarır kendini. Ama multiplayer'de bir tane keyifsiz bir oyun yaşadığınızda haritadan ötürü sizin multiplayer ile ilgili tecrübeniz ya bu oyunun multiplayer'i kötü olacaktır haklı olarak. Haliyle orada çok daha dikkatli davranıyoruz. Biraz yavaş ilerlemesinin sebebi de o. Hani insanlar böyle bazen etrafta görmüşsünüzdür YouTube videolarına böyle garip garip sahneler açıyorlar. Böyle beyazlar, yeşiller falan. Küplerden falan oluşan. İşte onlar bizim başladığımız ama yeterince iyi bulmadığımız haritalar.
Şeyi de belirtelim. 6'da 1 dedik ya. Mesela o 6 haritanın tamamı da çıkacakmış gibi bir durumda da değil.
He, onlar 6 haritanın 5'i ölüyor. Ha,
hani evet yani 5, birini seçiyoruz da ona zaten poliş edilmeye giriliyor. Yani zaten o süreçte abi, bu haritanın hani A'dan Z'ye her şeyini yapalım da öyle test edelim gibi bir durum da yok yani. Hani onu da belirteyim, merak eden olur.
Evet. Multiplayer ile ilgili birkaç soru geliyor. Normalde biraz daha single player üstünden ilerliyoruz ama birkaç tane multiplayer soruları almamı ister misiniz?
Olur. Yani varsa soru olur. Cevaplayalım.
Bu dereceli sistemle ilgili bir soru gelmiş. Multiplayer için ranked sistemi gelecek mi?
Bildiğim kadarıyla düşünülüyor, planlanıyor. Gelecek bir süre sonra ama tam timeline'ını bilmiyorum. Haftaya gelecek gibi bir şey diyemeyiz zaten. Hani ama düşünülüyor.
Evet. Hüzün Adam'dan da bir class sistemiyle ilgili bir soru gelmiş. Arda'yla da bunu bir önceki podcast'te de biraz tartışmıştık ama.
Kısaca girelim. Gökçen de fikrini belirtebilir burada. Yani class sisteminin seçilmesinin belirli sebepleri var. Ve Warband'deki sistemin yarattığı sorunlardan daha az sorun yaratıyor. Warband'deki sistemin yarattığı iş gücünden, dengeleme açısından, balans açısından daha az iş gücü yaratıyor. Ve genel olarak aslında aynı sistem. Sadece biraz daha az şey seçiyorsun. Ama aslında seçtiğin şeyler daha aynı. Ki o sistem de üzerine koyarak gelecek yani yakın zamanda, gelecekte. Hani daha çok seçilecek şeyler gelecek. Skirmish mod, battle mod. Battle modu da duyurduk. Duel modu da duyurduk. Hani gelecekler, yavaş yavaş üzerinde çalışılıyor. Hani early access'tiyiz diye hani üzerinde tam bitmeden bir oyun modu çıkarmak da doğru olacağını düşünmüyoruz. Bu tabii Gökçen'in dediği gibi. Bitip adam akıllı poliş edilmiş düzgün bir hale geldikten sonra onları yayınlamak, uçlamak istiyoruz. Battle mode gelecek duelle beraber. Skirmish de aynı şekilde devam ediyor diyelim.
Evet, diğer konuklarımızın bu sınıf sistemiyle ilgili demek istedikleri bir şeyler olur mu? Gökçen, Hakan.
Çok yok yani, böyle biraz ateşli bir tartışmaya gider o. Hani böyle bir forum ortamında falan yapılacak bir şey. Burada soru cevapla yani, biraz zor. Hani iki tarafında söz hakkı olması gereken bir tartışma olur.
Yani bana göre hani aslında çok abartıldığını düşünüyorum ben. Yani sonuçta nedir? Hani Warband'da multiplayer'da ben çok netip oynamış bir insan değilim. Az bir süre oynadım ama hani bildiğim kadarıyla bir şey vardır. Hani item setleri vardır, eşya setleri vardır. İşte Rodok'ta nedir? Şu kask alırsın, şu zırh alırsın, bu silah alırsın. İşte iki kılıç, iki kalkan falan gidiyorsun. Yani zaten resmi maçlarda ya da özel klan maçlarında falan hani böyle çok bir fantaziye kaçabileceğiniz bir şey olmuyor ki. Yani
herkes
aslında
belli şeyleri seçiyordu.
Yani herkes belli şeyleri seçiyor. Aslında Bannerlord'da yani, da aynı şey.
Ya, basit örnek vereyim. Lafını bölmeyeyim. Ya mesela 5 tane kılıç varyantı koyup onların arasında sadece 2 puan damage farkı olması ve o 5 kılıç varyantından sadece 2 tanesini kullanıyor olması 3 kılıcın çöpe gitmesi demek. Oraya ben 6 tane ya da biz işte pardon 6 tane kılıç koyup sadece 2 tanesini koyacaksa bir anlamı yok. Şu an bizim yaptığımız şey de kılıç, kalkan, gürz, balta, throwing weapon seçeneği koyuyoruz ve oyuncular buradan istediğini seçiyor. Yani ama bizim oraya özellikle balta koymamamız daha büyük saçmalık olurdu bence. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hani ben de uzun süre oynadım Warband'i. O sistemin ne kadar hani pain in the ass olduğunu biliyorum özellikle balans konusunda. Hani şimdiki hali bizim işimizi bir o kadar kolaylaştırdığı kadar bir o kadar da hızlandırıyor aslında. Hani evet. Bir yerde hani 130 kalem şeyi dengelemek var. Bir yerde 30 kalem şeyi dengelemek
ya
var.
Ya işimizi kolaylaştırıyor mu emin değilim. Hızlandırmadığının garantisini verebilirim.
Design ekibinden direkt cevap verebiliriz.
Yok yok, kesinlikle bizim için o sınıfların tasarlanması ve o sınıfların belli ekipmanlar içerisinde olması ve birbirlerinin rolünü çalmayacak halde rafine olmaları vesaire, hani ya Allah tazlik alın size ekipman, istediğinizi yapın demekten çok daha zaman alıcı ve başartıcı bir şey. Balance konusunda uzun vadede balance'ın daha dengeli olmasını sağlayacağını ben de düşünüyorum. Yani şu anda daha dengeli olduğunu zaten düşünüyorum. Yani şöyle dengesizlikler var. Bazıları daha az kullanılıyor. Onları daha efektif hale getirmek lazım. Ama onun dışında faction'ların performansına dair zaten Warband'den daha verimli şu anda evet. Banner Lord'un durumu. Evet, hani faction'lardan bir tanesinin oynanmadığı bir gerçek var Warband'de. Yani yasak falan. Hani o yüzden gerçekler. Çok da yani çok şey yapmayalım. Uzatırsak şimdi gerçekten şey yapmak gerekiyor. Yani iki tarafında evet. dahil olabileceği bir tartışmaya götürmek lazım onu. Yoksa böyle biz laf attık kaldı gibi olur.
Evet. Tamamdır. O zaman biraz daha single player sorumuzdan devam edelim. Birkaç tane daha böyle kritik sorularımız var. Ardından olmadı yine aralarda chatten de gelen sorularla devam ederiz. Bu iki soru direkt Gökçen Bey'e sorulmuş. Gökçen'e sorulmuş diyelim. Bir, oyunun konsept sanatlarını hazırlanırken nelerden etkileniyorsunuz? İki, olmadı bunu cevaplayın. Ondan sonra ikinci soruyu bir daha üst üste sormak yerine.
Bol miktarda tabii tarihsel işte araştırma yapılıyor. Referanslar bulunuyor. İşte müzelere, orada burada kitaplardan bulabildiğimiz bütün kaynaklara ulaşıp onlardan yararlanıyoruz tabii ki. Onun ötesinde yani konsept artın doğası gereği oyunun bir takım mekaniklerine hizmet etmesi gerekiyor. Örnek verebileceğim, şimdi daha yeni multiplayer'dan bahsettik. Eğer oyunda multiplayer'da helmetlere bakarsanız her faction'ın mesela Empire'ın sivri olan helmetleri sadece okçularda, işte üstü küt olan Vilandia helmetleri mililerde falan gibi bir durum var. Hani silüetinden karakterlerin tanınabilmesini sağlaması gerekiyor. Mesela iyi bir konsept artık bu tür şeyler de dikkat ediyor. İlham aldığımız yerde temel olarak tarihsel bulgular. Ama onun ötesinde tabii bir takım şeyler var. Biz de hani medium'un kölesisiniz her zaman. Biz de oyun yapıyorken işte popüler kültür vesaireyi biraz şey yapmamız gerekiyor. Onun içinde kalmamız gerekiyor. Hani tarihsel bulgular bize diyor ki aslında deriden yapılmış zırhlar ketenden yapılmış zırhlardan daha zayıf oluyor ve daha az kullanılmış vesaire. Ama popüler kültürü öyle bir noktaya getirmiş ki bu konuyu, zırhların arasındaki hiyerarşik ilişki kumaş, deri, işte ring,
zincir, şey,
splint, yani, sonra plate'dir falan diye gider. Şimdi yani biz gidip bütün insanlığı, hayır arkadaşlar siz yanlış biliyorsunuz, biz size doğrusunu öleceğiz falan gibi böyle bir derdimiz olmuyor. Haliyle tarihsel bulgularından yararlanırken bir takım kabulleri de bir noktaya kadar, yani popüler kültürün kabullerini de bir noktaya kadar işin içine dahil etmesiniz gerekiyor. Ondan da hani ilham alınıyor, en azından ona hürmet ediliyor diyebilirim konsept yapılırken.
Evet. Hemen soğumadan ikinci sanatla ilgili soruya gelelim. Aslında demin biraz da bu savaş sahnelerinden bahsetmiştik, 66 tane olandan. Onunla ilgili bir soru gelmiş. Savaş sahnelerinin çeşitliliği artacak mı? Bozkır ve benzeri yerlerden daha çok şehir ve köy mekanlarındaki savaşlar gibi.
Çok net bir şey söyleyemem ama o konuda yaptığımız, açıkçası çok mutlu olduğum bir gelişme var. Yakın vadede size açıklıyor olacağız.
Evet. Güzel bir cevap geldi. Evet. Dublaj ile ilgili birkaç soru geldi. Dikkatimi çekti bu da. Yani demek ki hani bizim de insanımız dublajı önem veriyormuş gibi biraz beni sevindirdi. Türkçe dublaj ne seviyede olacak? Savaşlarda emir verirken de dublaj olacak mı? Yoksa sadece karşılıklı diyaloglarda başlarken basit şeyler, işte hey, merhaba, dur, evet gibi küçük çaplı seslendirmeler mi olacak?
Benim bu konuda net bir bilgim yok, bir şey diyemem o yüzden.
Var mı yani bilgim yok, hiç yoksa?
Hiç
Yani bizim kodumuz değil, bir şeyler oluyorsa yani hiç
yok. Şeyi biliyorum, bazı questlerin seslendirilmiş hali mevcut yani. Bazı ana hikayede.
Evet, bazıları var. Mevcut. Evet, bazıları var.
İleride Türkçe seslendirme gelecek mi, o konuda bir bilgim yok, bir şey demem yanlış olur şimdi.
Hı hı. Bir el, bir beşeri de seslendirilmiş karakter olduğu gösteriliyor. Bunlar nerede demiş Torneş.
Bir beşeri de direkt oyunun çıktığı zamandan beri onlar seslendirilmiş diye biliyorum. Hakan daha iyi bilir ama evet. Main Story'yi bilmiyorum.
Main Story'da bir şeyle, İstiyana'yla konuştuğumuzda şu an sesi var. Deneme için koymuştuk, hala duruyor sanırım o.
Çok korkutucu ya. Oyunda kimse konuşmazken bir yandan böyle evet. Bıdı bıdı bıdı bir şeyler söylüyor. İnsanlar panik evet. Oluyor. Şöyle ben de panik olmuştum.
Chill modda oynuyorsun, bir anda konuşuyor, ne oluyor falan.
Aynen. Odada biri mi var? Arkamdan biri bana importer kur falan mı diye.
O sistemi denemiştik ve yani şu an istenirse bütün her şey eklenebilir ama o dublaj süreci falan şu an ne noktada, ne kadar yani bütün her şey çevriliyor mu, yoksa hani mesela uzun bir metin var. Belli kısımları mı sadece şey dublaja aktarılacak falan. O konularda çok bir bilgim olmadığı için ne desem biraz şey olur.
Ya evet, bir farklı bizim... bir departmanda kayıyor galiba.
Evet. Tabii. Bir de bizim oyunun metin sistemi birazcık variable'lar üzerine, değişkenler üzerine kurulduğu için hani her şeyi seslendiremezsin. Ya birazcık şey benzer öyle yaparsak. Navigasyon cihazı gibi olur. Evet. O isteneceğini zannetmiyorum açıkçası.
Öyle bir teknoloji lazım sandbox oyunu seslendirmek için. Yani şöyle oyunlar seslendirildiği zaman çok daha az diyalog içeriği koymak zorunda kalıyorsunuz. Veya korkunç bir seslendirme eforu sarf etmeniz gerekiyor. Hani parası şusu falan değil konu. Aman. Daha. Pardon.
Bir kaza oldu orada.
Evet, bir kaza oldu. Konu şey değil. Yani işte yani budget değil, para değil. Sonuçta limitli bir ekibimiz var. Limitli bir işte development sürecimiz var. O süreç içerisinde nelere önem vereceğimiz gibi bir konu. Haliyle biz sizin işte oyun içerisinde daha fazla diyaloğa sahip olmanızı istiyorsak, gidip hani bir şeyleri seslendirmeye başlarsak bu zıt gidecektir. O yüzden şey hani yapalım. Çok önceliğimiz değil.
Açalım bir forum konusu. Gönüllü seslendirmenler oluyor. Çat, topluluktan gelen sesleri koyun abi oyuna. Kolay ya.
Yani çok o modunu yapın. İşte community voice acting mod yapın bir tane.
Yani var galiba öyle. Tamam. Birkaç tane görmüştüm ben.
Savaşlarda Türkçe komut verme falan öyle şeyler vardı. Ben de gördüm. Zaten bizim codebase...
Ben bunu kapatıyorum. Bir takım sıkıntılar çıkartıyor.
Tamamdır. Bizim codebase'imiz de zaten onu destekliyor. Gerçekten de mod yapılırsa ve seslendirilirse çok rahat oyuna eklenebilir kod tarafında yani. O yüzden hiçbir sıkıntı yok.
Evet, şöyle ince bir kameralarımız bozuldu. Hemen bir ayarlıyorum arkadaşlar.
Aa evet, kaydık.
Evet. Kapandığı için.
Merhaba, ben Hakan.
Bir kayıntı yaşadık diyelim. Şöyle geleyim ben.
Ben biraz sırada varsa giriyorum. Bir soru onu da.
Evet.
Sen ayarlarken Gökçen de yok, kenardan çıkartalım istersen. Hı-hı.
Ben böyle dursam acaba. Hop çat buradan böyle geçiyorum. Kendime söyleyeyim Gökçen oğlum falan böyle.
Kendi kendine satranç oynayan adam.
Evet, şöyle hemen bir ayarlayalım. Evet, şimdi devam edelim yavaştan. Şimdi bir tane uzun bir soru var. Gökçen burada mı bu arada, sadece kamerayı mı?
Ben buradayım. Heh, sesim tamam. Gelmiyor mu?
Şu geliyor, an geliyor tamam. Şimdi biraz uzunca bir soru var. Bu yüzden ki böyle şey yeri falan olursa tekrar problem yok. Başlıyorum. Beta sürecinin yol haritasına dair yapılan iki paylaşıma bakıldığında ikinci paylaşımda sıralanan özelliklerin sonuna yaklaşılıyor. Geçtiğimiz yıl oyun çıktığında bir yıl içerisinde oyunun betadan çıkması planlanıyordu. Oyunun halihazırdaki durumuna baktığımızda politika ve yönetim kısımlarında derinleştirileceği, yoldaşlarla olan etkileşimin gerek işe alırken gerekse klandaki birliklerin yönetimi noktasında geliştirileceği, evlilik mekaniğinin politik anlamda daha işlevsel ve ozanlardan şiir öğrenerek karşınızdaki kişiyi etkileme gibi detayların ekleneceği beklentisi mevcut. Bunlara benzer hali hazırda modderların yaptıkları modlar sayesinde birçok özelliği kullanabilir ve oyundan keyif alır durumdayız. Bu bağlamda beta sürecinin uzamasını mı öngörüyorlar, yoksa bu mekanikler hazır ve sadece eklenip dengelenmesi süreci mi bizi bekliyor?
Beta'da değiliz artık, onu belirtmek istiyorum. Öyle beta deyince bir şey oldum da benimki o kadar.
Evet.
Yani çok geniş bir soru. Yani bu evet. Bahsettiğimiz, saydığımız özelliklerin bir kısmı işte üretim sırasında, bir kısmı dizayn aşamasında, bir kısmı zaten işte test aşamasında, bir kısmı implement edilmiş ama Steam'deki versiyona geçmemiş durumda vesaire vesaire. Evet. O yüzden hani uzayıp uzamayacağına dair, ona dair bir şey söyleyemem ben. Ama zaten bilmiyorum, yanlışsam zaten de biz resmi...
Belki beta yerine erken erişim de olabilir belki.
Ha, yani evet. Şey, çünkü bir yandan da bir beta şeyimiz var, versiyonumuz var. Hani evet. Bazı özellikleri daha önceden işte sunduğumuz ve insanlar denemek istiyorsa denemelerine imkan sanımız. Yani yapıyoruz işte ya, çok söyleyecek bir şey yok.
Evet.
Ama mesela bazen şey oluyor, onu söyleyebilirim. Ya işte bunu modcular yapmış, bunu alıp oradan koyun falan deniyor da öyle olmuyor ya o.
Yani, evet. O iş yani.
Ya onu Hakan en net bir şekilde söyler de o öyle olmuyor.
Şöyle bir şey var. Geçen üzerinde uğraştığım bir tane bug vardı. İşte krallıkların klan renkleriyle ilgili, bayraklarıyla ilgili mesela. Bir tane modcunun birisiyle görüşüyoruz. O adam bayağı şey, kendisi custom banner'lar yapmış bir sürü. Ama işte diyor ki oyunu kaydedip geri load ettiğimde renklerin hepsi kayıyor. İşte bunu düzeltebilir misiniz? Bize tabii hani şey, iş falan da açıldı hatta. Bende duruyor şu an. Yani boş olduğum zaman bakacağım, müsait olduğumda. Ve adam birkaç gün sonra şöyle bir mod var. Bu mod benim sorunumu çözdü. Bunu direkt oyuna ekler misiniz gibisinden bir şey, bir mod atmış bana. Ben de işte bizim takımımızın lideriyle birlikte o modun DLL'lerini ve açıp hani ne yapmış bu adam diye hani şey bir baktık. Gerçekten hani öyle bir şekilde yapmış ki adam, yani o çok kötü bir şekilde yapmış. Hani onu biz o şekilde oyuna eklesek bize, yani o şekilde oyuna eklememiz mümkün değil. Hani direkt tamam, adamın zaten sorunu direkt çözülmüş gibi görünüyor. Ama her şey hani sorunun direkt zaten çözülmüş olması değil de bizim sistemimiz tutarlı çalışır mı? İki gün sonra başka bir şekilde bir banner, başka bir şey eklenirse tekrardan çöker mi? Hani ya da daha güzel bir şekilde nasıl yapabiliriz? Adam bannerlarda farklı bir şeyler daha ekleyebilsin. Şöyle olsun, böyle olsun. O yüzden yani hani zaten adamlar modunu yapmış. Direkt ekleyin gibi olmuyor. Bizim kendi standartlarımızda yazılmış olması, düzgün çalışıyor olması, bizim kendi testlerimizden geçmiş olması da gerekiyor yani. O yüzden hani direkt modu al oyuna yerleştir, modu al oyuna yerleştir gibi bir dünya kesinlikle yok.
Ama mesela şey açısından bakıyoruz. Hani bu ay en çok hangi modlar download edilmiş, hangi modlara kullanmışlar acaba dizayn? Çünkü bir modun çok download edilmesi demek. Yani ya işte insanlar onu quality of life için kullanıyor ya da oyunda bir takım eksikliklerin tamamladığı için kullanıyor demektir. Hani onlara bakıp ha demek ki insanlar bu konuda bir eksiklik olduğunu ve düşünüyor. Dizayn açısından nerelerde sorun olduğunu ve nelere odaklanmamız gerektiğini dair fikir vermesi için biz hani her ayın, haftanın veya bir mod patladığında falan onları dikkate alıyoruz, konuşuyoruz üzerine. Hı hı.
Konuklarımızdan ve izleyicilerimizden bir dakika rica ediyorum. Şöyle bir, siz de isterseniz bir 2-3 dakika bir molaya gidelim. Bir küçük bir drop problemi var, hemen onu çözeyim. Ardından evet. Devam edelim, siz de biraz dinlenmiş olun.
O zaman ben bir lavabo molasına
aynen aldım. 2-3 dakika evet. Mola ardından sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda drop sorununu sanıyorum ki çözdüm. Sesimi sağlıklı bir şekilde alıyorsanız bana chatten geri bildirim yaparsanız çok sevinirim. Ortak. Tamamdır. Şu anda aynen birazdan, hatta yavaş yavaş da girebiliriz. Aynen. Yine ince ince droplanıyorum. Şöyle olmadı. Son bir kritik sorulara da cevap verelim. Şu an o da geldi. Biraz sonra da kameraya da gidelim.
Tamamdır. Crash'in, evet. Bizim bir sistemimiz Crash Uploader adında. Oyunda Crash alırsan oyundaki Crash'lerin çoğunda bir küçük bir window çıkıyor ekranında. Forumda bunun nasıl olduğuna dair rehberlerimiz de var. İngilizce teknik destek bölümünde. Neye benzediğini, nasıl bir şey yapılması gerektiğini adım adım anlatıyoruz. Oradaki arayüzden bize gerekli dosyaları gönderirlerse bizim de sistemimize düşüyor. Bu crash'ler. Biz de onu oradan debug edebiliyoruz. Oradan o crash'i gönderdikten sonra bir kod veriliyor bu crash ID ile alakalı. Onun da özellikle o bug'a bakmak istiyorsak, o arkadaşın o crash'in özellikle bakmak istiyorsak o ID'nin bize indirmesi gerekiyor. Şeyi de belirtelim. Eğer oyununuzda mod varsa en küçüğünden en büyüğüne kadar en ufak bir satır kod bile değişse o oyunun işleyişini özellikle campaign tarafında bayağı bozabilir. Evet. Yani sen bugün bir mod kurdun ve 6 ay sonra oyunun çöküyorsa o moda bağlı olabilir. Hani modun değişikliğine göre. Hakan daha iyi bilir. Kodun içinde daha iyi bildiği için. Hani eğer mod kullanıyorsanız ve crash alıyorsanız önceliğiniz bence modu tamamen silmeniz. Oyunu da gerekiyorsa baştan tamamen sıfırdan kurup tekrar kurmanız. Çünkü öbür türlü biz bu hatanın bizden mi kaynaklanıyor olduğunu, moddan mı kaynaklanıyor olduğunu öğrenemiyoruz, bilemiyoruz.
Konuşuyorsunuz, biz yayındayız.
Yayındayız da çok küçük droplar giriyor maalesef. Düzeltemiyorum da şu anda. Yine bilmiyorum çok mu kesiliyor, cevaplar anlaşılabiliyor mu? Chatten geri dönüşler.
Ben buradayım ya. Gitmedim sadece telefon.
Evet, görüntüsü yok şu an sadece.
Görüntüyü kapatmam gerekti.
Yani dediğim gibi bir crash yaşıyorsanız modlarınız varsa modları silin, öyle deneyin. Eğer yine oluyorsa evet, kesin bizdendir diyebiliriz. O Crash Uploader'da gönderdiğiniz takdirde bizim de önümüze düşecektir. Ben yine demin olmak istiyorum diyorsan foruma girip konusunu açabilirsin o Crash ID ile beraber. Ve evet, elinde o Crash'ten hemen önce oluşan bir save dosyası varsa onu da atarsan çok daha iyi olur. Evet. Biz onları QA ekibine iletiyoruz. QA ekibi evet, deniyor. Oluşuyorsa developer'lara iletiliyor. Çözülüyor ve çözüldükten sonraki ilk fırsatta, ilk patch'te, ilk hotfix'e ne zaman nasıl uygun görülürse oradaki workflow'a bağlı olarak oyuna ekleniyor. Şunu da belirteyim. Save attınız. Biz o save'i düzeltip size geri atamayız. Öyle bir imkanımız, düzenimiz yok. O hata bir sonraki patch'te düzeleceği için ya yeni oyunlarda uygunsa ya da o save'in devamında çalışabilir. Save'leriniz eğer corrupt olursa onları düzeltemiyoruz maalesef. O çok evet, alakasız bir yere doğru gidiyor. Yani. Orada Hakan da bilir işin detayını.
Evet. Şu an sadece sesimiz sağlıklı bir şekilde geliyorsa bile en azından az da olsa soruları cevap vere vere ilerleyelim. Zaten 1,5 saati doldurduk. Hani tartışmadığınızda çok girmeden.
Evet. Görüntü sekse de bence bir şey olmaz ya. Hani sesimiz geliyorsa.
Ses geliyorsa yine az
bir şey vermiyoruz olsa, sonuçta.
O zaman ben şöyle bir bilerekten biraz da sona saklamak istedim. Kritik bir soru. Gelsin mi? Gelsin.
Gönder.
Co-op meselesi.
Co-op daha önce de dedik. Hani Gökçen de belki belirtmek ister. Daha önceden düşünülmüş ama daha sonra rafa kaldırılmış bir plan proje diyebiliyorum ben. Benden önceydi bunlar tabii. Yani biz Hakan'dan da önce doğal olarak. Biz şirkete gittiğimizde yoktu. Çok öncesi. Hani şu an için düşünülmüyor galiba.
Çok uzun bir süre aslında yapılan bir sürü özellik co-op'u da destekleyici şekilde yazılıyordu, yapılıyordu. Sahnelerde ona göre ayarlanıyordu. Ama bir noktada yani açıkçası konu şu, mevcut yani Bannerlord'da co-op'u anlamlı bir şekilde hani oynatacağımız ve insanlara uzun vadede sadece böyle bir seferlik ilginç bir şey, hani burada da böyle 2 saat co-op oynayalım değil de bayağı anlamlı bir şekilde uzun vadede co-op oynayabilecekleri kadar zevkli bir tasarıma ulaşmadık. Haliyle ve bize de yani bir oyunu co-op yaptığınızda bir sürü önünüze limit koymuş oluyorsunuz ve oyunun single player'de tek başına oynanabilirliğini aslında kısıyorsunuz. Bir sürü özelliğini kısmanız gerekiyor. Baktık hani yarattığımız katkı da daha az şey katacak bize. Hani belki yani bizim şu anda co-op'la ilgili bir çalışmamız yok. Yani bir mod yapar, bir şeyleri denemeye çalışır, hani bir şeyler yapar, onu bilemem tabii.
Peki bu modla mümkün kılınabilecek bir şey mi? Oyunun teknik tarafına tabii çok hakim olmadığım için. Yani bir eklenti sayesinde oyuna co-op getirebilir mi? Getirilebilir mi? Mümkün mü yani, bu?
Mümkündür ama yani çok iş gerektirir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir sürü mission entity dediğimiz yani bir haritada aktif olan birbiriyle ilişkiye gelen konunun iki farklı client'ı nasıl sinkronize edeceğine dair dediğimiz zamanında yaptığımız çalışmaları bir noktadan sonra devam ettirmedik. Evet. Haliyle bir altyapısı yok. O altyapıyı da kurmaları gerekiyor. Altyapı. Bilmiyorum. Benim algıladığım, anladığım, kafamın bastığı bir teknik konu değil.
Tamamdır.
Hakan belki daha...
Evet, Hakan.
Yani bence öyle bir şey yapılabilirse de bayağı iş gerektirir. Kimse de onun içine işine girmez. Onun yerine başka modlar yapmayı tercih ederler diye düşünüyorum.
Evet.
Yani şundan bir multiplayer odaklı işte Persistent World gibi bir şey çok daha olası.
Evet.
Single player co-op yerine multiplayer üzerinde sanki bir single player'miş gibi Persistent World gibi bir co-op durumu çok daha mümkün.
Evet.
Orada bir şey mod.
Şimdi yayın ortasında da birkaç soru gelmişti bununla alakalı. Yine aynı şekilde sona saklamak istediğim sorulardan bir tanesiydi. Forumda soran bir arkadaş da Meksiko'nun en sonki yayında bahsettiği erken erişimden çıkma süreci sizde ne kadar olacak diye bir soru gelmiş. Ya da genel olarak sizce ne kadar bir süre içerisinde erken erişimden çıkarız?
Bilmiyorum.
Bu yani, çok farklı değişkenlere bağlı. Evet. Ve hani biz hiçbir zaman kesinlikle kesin bir tarih de vermedik. Hani bunu da umarım arkadaşlar göz önünde bulundurur. Kaldı evet. Ki oyun çıkmadan biz evden çalışmaya başladık. Bu da bizim iyi ya da kötü bir şekilde geliştirme sürecimize doğrudan etki etmiş bir şey. Hani aklımızdaki tarihi yetiştirebiliriz, yetiştiremeyiz. Bu çok farklı bir soru aslında. Hani bu hani buradan söyleyip birazcık müneccimlik yapmış olmak da istemem. Hani üzerinde çalışıyoruz. Biz de oyunu bir an önce çıkartıp bitirmek istiyoruz yani. Hani hadi bir yıl daha Early Access kalalım diye bir ileri giderek yapılacak bir karar veya bir süreç değil bu.
Evet, o zaman bir buçuk saati devirmişken müsaadenizle maalesef de çok üzülerek teknikte sorunumun olduğundan dolayı hafiften böyle yayınımızın sonuna doğru gelelim. Şöyle teker teker Gökçen, Hakan, Arda topluluğa söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Herhangi bir şey. İstediğinizi.
Yani genel olarak böyle şey, böyle insanlar negatif bir şey söylemekten çekiniyor ediyor. Ya açıkçası şahsıma ben öyle bir şey hissetmiyorum. Yani böyle benim Steam'den şey, hani bir kulağımızın arkası kaldı zaten ama dediğim gibi böyle rahatsız eden bir şey değil. Bu hani insanların önem verdiğinin vesairenin göstergesi. O yüzden çok dert etmeyin, çekinmeyin. Negatif bir şey olsun, eleştiri olsun, şu olsun, bu olsun. Söyleyin yani. Ve bunlar da ya biz böyle bazen böyle keyfimiz kaçınca şey diyebiliriz. Ya bunlar da boş boş konuşuyor falan diye olabiliriz ama ya öyle olmuyor. Bizi o yorumlar şeyler, biz onları hani pozitif anlamda göz önünde bulunduruyoruz, değerlendiriyoruz ve sessizlikten çok daha anlamlı o tepki süreci bizim için. O yüzden çekinmeyin, söyleyin, yazın. Sıkıntı yok.
Evet, aslında çok çok daha fazla sorular da gelmişti. Tabii bunların hepsine yani söz vermek çok zor. Yani bununla ilgili de zaten dedikleri gibi hem Steam olsun hem forum olsun. Hani geniş bir platform. Oradan da istediğinizi sorup cevap alabilirsiniz. Evet Hakan.
Yani benim de demek istediğim yani eleştiriler falan tabii ki çok fazla oluyor ama biz de burada şey gibi düşünmemek lazım. Yani biz de sanki hani oyun çıkmasın, oyuncular oyunu beğenmesin, bir sürü bug olsun, oyun sürekli çöksün falan diye uğraşmıyoruz. Biz yani her gün bu kadar insan bu şirkette çalışan, hani hepimiz sonuçta şey, oyunu ne kadar daha iyi yapabiliriz, nelerini geliştirebiliriz, nasıl düzeltiriz, hani sürekli böyle şeylerle uğraşıyoruz. Hani biz de hani Arda'nın da demin dediği gibi hani bir sene daha öyle akseste duralım aman falan gibi bir durum yok kesinlikle. O yüzden yani hani böyle bir psikolojiye girilmemesi lazım. Biz de sonuçta elimizde canla başla yani elimizden geldiği kadar oyunu, projeyi ilerletmeye çalışıyoruz. O yüzden yani çok güzel yorumlar da alıyoruz. Tabii eleştiriler de oluyor. Yani sonuçta ne kadar güzel bir şey yapabilirsen hani kimse mükemmel bir şey yapamaz. O yüzden hani eleştiriler zaten hani projenin başka insanlar tarafından önemsendiğini ve daha ileriye noktalara, daha ileri noktalara ilerletilmesi için olan şeylerdir. O yüzden hani biz de eleştirileri gerçekten şey yapıp, üzerine konuşup, tartışıp ona göre oyunu geliştirmeye her zaman özen gösterip devam ediyoruz da geliştiriyoruz.
Evet Arda, yani senden alıyorum.
Oyuncuların şimdiye kadar gösterdiği iyi ve kötü bütün yorumlar için teşekkürler. Bütün sevgi ve saygıdan da bizde karşılıklı bir mükabele. Benim hazır son bir fırsat varken şeyi de belirteyim. Eğer bir eleştiriniz, bir yorumunuz, bir sorunuz varsa forumlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Yani benim işimin tanımı forum okumak bir yerde. Hani o yüzden okuyoruz. Merak etmeyin. Bir bug veya bir crash yaşıyorsanız bunları bize iletmekten çekinmeyin. Şimdi biz de tabii ki bunları bulup çözmek istiyoruz. Tabii ki bırakmak istemiyoruz oyunda. Yani bir de şeyi de tekrar hatırlatalım. Oyun bitmedi daha. Biz de üzerinde çalışıyoruz. İnşallah çok güzel bir şekilde oyun Furze'ye çıkacak hep beraber. Bugün de tekrar bir yayın yapar. Ne güzel bir geliştirme süreci olduğundan, ne kadar çok patch yapmışız, ne kadar çok bug çözmüşüz onun da. Güzel günlerini yad edercesine. Umarım inşallah biz de bir gün onları yaparız. Teşekkür ediyorum ben bizim tüm ekip adına. Bizi ağırladığın için.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah internet sorunun yüzünden...
Tam da izleyiciler... yayının sonuna gelmişken internetin düzelmesi beni biraz üzdü ama.
Yani devam edebiliriz benim.
Edelim mi? Etmek ister misiniz? Ben hani ben... zamanınız var mı zaman konunuzda? Hatta şunu merak ediyorum. Luluk DS diyelim ya da biraz yayının sonuna geldi. Gerçi yine biraz bir düşüşteyim ama olmadı ondan bir tane soru alalım yani. Yani şöyle şimdi sorularla ilgili birkaç eleştiriler şimdi yayının sonuna doğru gelmeye başladı. Onunla ilgili şöyle küçük bir şey yapayım. Zaten yine düştü olmadı. Sonlandırırız. Şimdi arkadaşlar bu görüşmeyi 2 hafta öncesinden falan ayarladık biz. Haygun, Arda, Öztürk'te sanıyorum ki. Ondan sonra biz hani hem benim kişisel çevremden ulaştım. Facebook gruplarına sordum. Tailverse'de konu açtım. Hatta onun linkini de bulabilirsiniz yani Tailverse forumdan. Çok fazla soru geldi. Yani 100-150'ye yakın soru geldi. Yani şimdi bunların hepsini teker teker aynı soruyu 3-4 kere sormak yerine nedir bir soruda cevapları geniş bir şekilde sormaya çalıştık. Yayının başındaki yani inanıyorum ki o kadar da berbat değildi sorular. Bilmiyorum konuklarımız ne düşünür yani tatmin oldunuz mu? Umarım hani çok gereksiz sorular sormamışızdır yani çok, biz de topluluktan seçtik ama.
Çok kişisel ya hani sorunun iyi veya kötü olması vesaire.
Yani az da olsa tatmin edildiyse ki hani biz zaten genelde podcast şeklinde ilerliyoruz. Hani canlı yayın konusunda biraz daha hani farklı içerikler var.
Bir de galiba yani, çok fazla soru soruldu. Hepsini cevaplamak için zaman da yok. Hepsini de cevaplayabilecek. Yani cevabının da çoğu bizde olacağını zannetmedim. Çok da soru var.
Evet.
Yani keşke böyle saatlerce otursak her şeye direkt olarak cevap verebilsek ama hani... Biliyorsunuz yani bu zor bir konu. Yani oyun geliştirme, oyun yapma. Her işin ucu net değil. Hani bu yüzden gelebilecek cevaplar da biraz kısıtlı.
Hani... Her zaman bize hani belki direkt yani hepimizin forumda hesabı var vesaire. Hani oradan her zaman ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hani her seferinde böyle bir canlı yayını beklemek zorunda değilsiniz. Hani belki daha da sağlıklı cevaplar alabilirsiniz.
Yani.
Burada kaçırılmış soruları fırsat kaçtı diye bakmayın. Hani aklınızda bir soru varsa bekleriz her zaman.
Hemen bir soru gelmiş. Onun da bakın. Lulu'nun gönlünü alalım. Tek bir soru bırakayım o zaman. İsyan eden klanlar kendi krallığını kurabilecek mi?
Bu Rebellion feature ile alakalı bir soruysa direkt Hakan'a paslayalım.
Evet ama ben de kod tarafında çalıştığım için dizaynda Gökçen'e paslamamız lazım.
Bana paslanacak diye korkuyorum şu an bana paslanacak diye.
Kendi krallığının mevcut durumunu kurmayacak ama şu anda bu feature aktif değil ama amaçladığımız yapmak istediğimiz durum. Eğer rebel eden klanın kültürü artık oyundan kalkmışsa mesela işte Batanya krallığı artık oyunda yoksa ve bir Batanya şehri isyan ettiyse bir noktada tekrar Batanya'yı kurmasını istiyoruz. Öyle bir amacımız var. Şu anda ama o feature çalışmıyor. Yani planları kuruldu, edildi. Ama üretimi çok zaman alacağı için mevcut halini biz isyanın oyuna sokmak istedik.
Evet.
Rebellion'lar neden evlenemiyor? Çünkü Rebellion'lar kendilerini kanıtlayana kadar, hani gerçek bir klan olana kadar soylu kabul edilmiyorlar. Haliyle başkalarıyla evlenmiyorlar. Uzun bir süre hayatta kalırlarsa normal bir klana dönüşüyorlar. Ardından evlenebiliyorlar.
Ben de multiplayer sorusu var yukarıda.
Böyle bir şey quick fire round oldu. Go go buldunuz.
aynen. Multiplayer dengelemeleri konusunda artık farklı bir workflow'a geçtik artık. Direkt hotfix olarak daha önceden büyük yamaları bekleyerek yapıyorduk. Şimdi direkt hotfix olarak eklemeye başlayacağız. Tabii ki bir patch'in prosesi her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen son saniye bir şey çıkıyor veya iptal olabiliyor patch'ler ama ya da ertelenebiliyor. Artık multiplayer tarafında daha aktif, proaktif bir durumda olacağız. Multiplayer konusunda ben yakın gelecek veya orta kısa ve orta vadeli diyeyim. Çok hani güzel yeni özellikler gelecek. O yüzden bence birazcık iple çekmeniz de birazcık hype vereyim yavaştan. Hani güzel yerlere geliyor multiplayer'da.
Evet. O zaman var mı başka bir soru?
Son bir soru daha.
Hadi son bir tane daha alalım. Ardından
önceki soruları göremiyorum. Benim chat'im kayboldu. O yüzden tekrar sorun. Bir tanesini bulursak gireriz.
He, Lulu da yine aynı şekilde. Aslında tabii bu köylerle ilgili bir soru gelmişti. Yönetim gelecek mi?
Ha, yok. Köyler yönetimi gelmeyecek. Köylerin sahipliği her zaman surlu şehirlerle, yani karelerle ve şehirlerle bağlı olacağı için. Ama biraz daha çeşitlendirme yapıyoruz şu anda. Üzerine çalışıyoruz. Şehirlerde yaptığınız başka farklı binalar ve yönetim kararları köyleri biraz daha fazla etkileyecek. Ama köylerin kendisinde bir yönetim durumu olmayacak.
Geliştirme anlamında sormuş. Sanıyorum ki bu şey mi? Warband'deki
köyler teker teker upgrade ediliyordu Warband'de ve teker teker sahip olunabiliyordu. Şu anda köylerin hepsi hani bir belde gibi şeye bağlı. Köyler kendi içinde gelişmeyecek, yok.
Evet, o sistem yokmuş.
Bir de oyunda 168 tane sanırım. Ezberim doğruysa 160. Yok, 200 bir şey tane köy var. Yani onların hangi birini tutup geliştireceksiniz arkadaşlar? Gerek yok.
Evet, o zaman son soruya da cevap verdiğimize göre sayın izleyicilerimizden de yavaştan müsaadenizi isteyelim. Evet, 2 saat diyelim. 2 saate yakın bir yayın yaptık. Tekrardan konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz Sayın Gökçen Karaağaç, Hakan Soyozan ve Mehmet Arda Gündüz. Umuyorum ki güzel cevaplar gelmiştir, güzel sorular gelmiştir. Zaten dediğimiz gibi yine aynı şekilde forum Mountain Blade toplumunun en önemli şeylerinden bir tanesi. İstediğiniz zaman oradan ulaşabilirsiniz developerlara da. O zaman İyi günler dileriz. Esen kalın. Kendinize dikkat edin.
Teşekkürler.